Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ına hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi? Hoş
Merhaba,
geldin.
Murat. Hoş bulduk. Sonunda yine belirsizlikler vardı ama
evet.
Döndük yine buraya.
Evet, çok mutlusuz herhalde döndüğün evet. için. Bir yerde de kardan mardan oraya da yakalanacaktın, yırttın. Zamanında gelebildin.
Evet, kardan ulaşım sorunu yaşanacaktı. Biraz işte 45 dakika falan gecikmeyle halledildi. Bu kadar şanslı olmayanlar da vardı. İptal edilen uçuşlar falan vardı. Biz yine şükredelim.
Evet. Burası teknoseyir.com.
Evet.
Yine sadece sesten dinleyenler için söyleyelim. Yine bize Facebook ve Twitter'dan aynı adla ulaşabilirsiniz.
Teknoseyir olarak ulaşabilirler.
Evet. Bir yine geçen hafta mesela bir videomuzda gecikme oldu. Sabah girebildik. Bu tip şeyler olduğu zaman son dakika haberleri oradan giriyoruz.
Evet.
Bizi takibi alabilirsiniz.
Evet.
İstersen direkt ondan başlayalım Levent abi.
Ya bu video gecikme olayında da zaten Murat çok da hani kafaya takılmasın ya. Hani gün içinde biz hiçbir zaman saat taahhüdünde bulunmuyoruz.
Evet, evet.
Yani o gün içinde girerse girer. Çok fazla hani böyle hesap soruluyor falan. Yani lütfen beklemeyin. Hani tamam gece genelde 12'den 1'e kadar olan bölümde giriyor yayına ama lütfen beklemeyin. Ya da beklemiyorsunuz o sizin tercihiniz. Lütfen fırça atmayın. Hani bizim bir taahhüdümüz yok. Biz hani o her gün bir video giriyoruz. O kadar.
Evet.
O kadar. Hani çünkü çok böyle hani hesap vermeye çağırmalar falan olmaya başladı gecikince. Bizim bir taahhüdümüz yok.
Yok. İstersen direkt HP etkinliğinden başlayalım Levent abi.
Evet, HP'nin kendi fuarı diyebileceğimiz bir etkinlik bu, Discover. Her sene gerçekleşiyor. İşte bu sene 2013'te Barcelona'da gerçekleşti. Bizi de davet ettiler. Gittim. Türkiye'den başka basın mensubu arkadaşlarla. HP, dediğim gibi HP'nin kendi fuarı. Sebit'in bir de HP olanı gibi. Yanında tabii hani partnerler falan da davet edilmiş. Mesela hani Western Digital'den AMD'ye kadar standları var. SanDisk falan var. Ama olay HP. Hani onların da zaten HP ile ortak ürünleri konuşuluyor. HP tabii çok Mac Whitman'ın yönetiminde çok saldırgan bir firma haline gelmiş. Mesela şu çok ilginç. Adamlar sürekli rakiplerinden bahsediyor. Ama yani ismiyle bahsediyor. Adam direkt diyor ki benim ürünüm diyor NetApp'ın ürününden daha iyi diyor. İşte Cisco'dan daha hızlı diyor. EMC'den daha hızlı diyor. Şimdi diyor EMC düşünsün falan. Şimdi böyle şeyler firmalardan çok duyduğumuz şeyler değil. Çünkü mesela Intel ile AMD herhangi bir Intel yetkilisinin kafasına tabanca dayasan adam AMD kelimesini sarf etmez. Doğru. Sadece
rakipler.
Competition der. Yani rakip firma, rakip firmalar der. AMD demez. AMD de aynı şekilde. Fakat burada adam açık açık ürün koyuyor. Diyor ki benim bu ürünüm diyor. İşte EMC'nin filanca modelinden daha iyi diyor. Ya da daha ucuz diyor falan. Sırf rakipleri konuşuyor. O çok ilginç geldi bana. HP'nin de hani bu Discover 2013'te öne çıkarttığı bir iki şey var. Birisi Convergent sistem dedikleri birleştirilmiş sistemler. Orada da olayı şu. Adam diyor ki ben diyor HP'yim. Bende diyor server var. Yani sunucu var. Depolama var. Networking ağ var. Artı diyor hani yazılım var. Ve finans var. Bu finans konusuna birazdan tekrar değineceğim. Ben diyor bunların hepsini birleştiririm. Bir server dolabında sana diyor bütün çözümleri benim sağladığım, hepsi benim logomu taşıyan, denenmiş, test edilmiş, çalışır durumda diyor çözümü rekor sürede, teslimat süresinde sunarım diyor. Başkası diyor bunu yapamaz. Çünkü diyor başkasında diyor EMC işte depolamacı, EMC'de sunucu yok. İşte öbürü sunucucu, depolama yok. Başkası yazılımcı, hiçbiri yok. Bende diyor hepsi var. Onlar diyor anca diyor bundle yaparlar. Bundle'la da diyor bu iş olmaz. Ben diyor hepsini kendim sağlarım. denenmiş, test edilmiş şekilde sana diyor. Her rekor, şey rekor sürede, rekor sürede diyor, teslim ederim diyor denenmiş olarak. Bu çok etkileyici, çok iddialı bir yaklaşım. Bunun dışında finans dedim. Finansta da şöyle bir durumları var. Şimdi burada bahsettiğim bu sistemler fiyatları hani 5 haneli dolar rakamlarından başlayıp milyon dolara kadar uzanan sistemler. Orada 970 bin dolarlık data center modülleri falan vardı önümüzde. Şimdi bu ürünler olunca tabii bunu böyle kredi kartından tek çekim yapıyor musunuz falan diye alamıyorsun bunları tabii ki. Bunun bir finansmanının halledilmesi gerekiyor. HP diyor ki bende hani para da var. Ben diyor bunun hani kredisini falan da ayarlarım diyor sana hani. Onu da benim üzerimden finans boyutunu hallederiz. Ama bir yandan da diyor ki çok daha diyor ben sana enteresan bir teklif sunacağım. Şimdi sen kardeşim ne kadar iş gücüne ihtiyacın var? Bunu belirliyorsun. Diyorsun ki işte ben TeknoSeyir'i yayınlayacağım. Bana 100 bin kişiye sayfaların sunucunun işte 0.1 saniyede sayfa açılımı için cevap vermesi lazım. Benim beklediğim performans budur. Adam sana tamam diyor. Ben diyor bu performansı sana sağlayacağım. Sen hani kaç tane sunucu var bilmem ne işlemcisi AMD mi Intel mi Hyperthreading mi çekirdek sayısı şu mu hiçbirini düşünme. Ben diyor sana bu sen buna ihtiyaç duyuyorsun ben sana bunu sağlayacağım ayda şu kadar para alırım. Şeyi karıştırma bu 100 bin tane sunucuyla mı sağlanıyor 3 tane sunucuyla mı sağlanıyor işte işlemcisi AMD mi diski SSD mi falan bunlar senin derdin değil. Sen istediğini ortaya koymuşsun adam da bunu diyor minimum ben sağlayacağım garanti ediyorum sana. Ayda diyor şu kadar para alırım. Hiç hani sunucu satın almakla, bilmem neyle, soğutmasıyla, arıza yaptığı yedek parçasıyla uğraşma. Hizmet olarak diyor ben sana satacağım işlem gücünü. Süper mantıklı bir şey. Son derece mantıklı bir şey. Çünkü öbür tür burada sadece sen o hizmeti alıyorsun, her ay önüne faturası geliyor, elektrik faturası gibi. Zaten işte utility diyor yani elektrik, gaz gibi aynı. Önüne faturası geliyor, ödüyorsun. Tutup da aksi halde o serverlara bakacak bir sürü adam çalıştırman lazım. O serverın her gün birinin diski bozulacak, birinin bilmem ne belleği bozulacak, yedek parçalar sipariş edilecek, gelecek, downtime olacak, çalışmadığı zaman olacak falan filan. Hiçbirini düşünmüyorsun. Aylık gelen faturayı ödüyorsun. Minimum gerek duyduğun hizmeti alıyorsun. Büyümesi gerekiyorsa büyütüyorsun. Adama sadece telefon açıyorsun. Diyorsun ki daha çok işte performans. Tamam. Nasıl büyüdüğü seni ilgilendirmiyor. Böyle bir girişimleri var. Bence çok etkileyici. Büyük firmalar için çok etkileyici. Depolama alanında falan yenilikleri var. Onların işte yazılı olarak bazı şeyleri derleyeceğim. Tabii bu etkinlik daha çok kurumsal ürünlerde. Dolayısıyla çok fazla mini bizim izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi daha çok ilgilendirecek alanda ne vardı söyleyeyim. Şu bizim geçen aylarda incelemesini yaptığımız Intel Nook gibi mini PC'ler geliyor HP'den. Bunun dışında laptopta Ultrabook olarak Spectre 13 Pro geliyor ki o yani benim ilgileneceğim bir bilgisayar gözüntüsü verdi. Full HD ya da 2000 küsur piksel çözünürlükte opsiyonları var. 2500 küsur piksel. İki opsiyonu var. İnşallah Türkiye'ye gelir. Spectre Pro 13. 13 inç adı üstünde. Bir de EliteBook Folio. İnanılmaz ince bir bilgisayar bu da Ultrabook. Bunlar vardı hani donanım illaki hani satın alınabilir donanım. Milyon dolarlık olmayan donanım konuşuyorsak. Ama işte kurumsal donanım konuşuyorsak da 220 terabaytlık SSD depolama ünitesi var mesela adamlarda. 900 bin işlem saniyede. Bizim burada baba SSD dediğimiz SSD'ler 100 binin altında kalıyor. Yani 90 bin işte hadi 100 bin belki. Orada 900 bin IOPS 220 terabayt fiyat verilmiyor tabii ki. Yani onların üzerinde genelde etiketi olmuyor. Moonshot denilen şu HP'nin geliştirdiği yeni çok küçük sunucu sistemini çok kurcalayabildim. Çünkü orada bir onun geliştiricilerinden biriyle röportaj olanağı vardı. Adam çantasından çıkartıp koydu sunucu modüllerini. Kartuş diyorlar masaya. Yani şöyle bir A4 kağıttan daha ufak bir alanda. İki ya da dört işlemci oluyor. İşlemcilerin de hepsi dört çekirdekli. Bir sürü bellek oluyor. Duruma göre SSD'si de oluyor. Kendi başına bir bilgisayar. Her şeyi olan bir bilgisayar. Ama onu tek başına kullanamıyorsun. Onun işte 48 tanesini bir kasaya takıyorsun. İnanılmaz bir işlem gücüne sahip. Süper yoğun. Blade sistemlerden daha yoğun bir sistem oluşuyor. Moonshot bu. 15-15 satacaklarmış kartuşları. İstersen minimum yani o full kasayı full alıyorsun da 15 sistem takabilirsin minimum içine. Daha sonra 15 daha alıp 15 daha alıp ekleyebiliyor, büyütebiliyorsun. Bunun da esprisi sanallaştırma. Mesela işte remote desktop diyorlar. Yani şöyle bilgisayar başındaki memura sen sadece çok basit bir istemci veriyorsun. Hiçbir işletim sistemi falan olmayan. O Moonshot serverına bağlanıp bilgisayarını oradan kullanıyor. Ama ona özel atanmış bir çekirdek falan oluyor. Yani performans garanti ediliyor minimum. Ve özelliği şimdi AMD ile hem AMD ile hem Intel ile hem ARM ile çalışıyorlar. Üçünün içinde sunucu geliştirmişler. AMD olanında video var. Çünkü bu işte thin client'larda falan genelde video işi patlıyor. Video da günümüzün gerçeği. AMD olanı video da güçlü. Intel olanının kendi dedike SSD'si var üzerinde. İşlem gücü birazcık konuşuyor. ARM olanında da işlem çekirdek başına yanılmıyorsam 8 tane DSP var. Sinyal işlemci var. Onu da telefon firmaları kullanıyormuş. İlginçti yani. Daha çok dediğim gibi kurumsal bir etkinlik. Dolayısıyla çok da fazla hani bizi dinleyenlerin alıştığı cihazlar, alıştığı fiyat kategorileri değil. Milyon dolarların böyle çok rahat konuşulabildiği bir pazar. Görmüş olduk.
Evet.
Bilgisayar kültürüdür. O yüzden önemlidir.
Evet.
Discover 2013 etkinliği.
Evet. Bir de tarih artık geldi. Sony PlayStation 4 Türkiye lansmanı yapıldı ve satış başladı.
Pazartesi günüydü değil mi?
Pazartesiydi yanılmıyorsam. Evet, pazartesi.
Nasıl geçti?
O lansmandı tabii. Yani bizimkiler gittiler oraya. Yani sonuçta orada bir parti yapıldı. Biz de TeknoSeyir'de onu canlı yayında verdik zaten. İzleyenler olmuştur. Bildiğin lansman, ürün lansmanı ama kimsenin bilmediği bir şey de söylenmedi tabii artık. Her şeyi belli aletin. Esas olay satış kısmıydı.
Şimdi cuma günü itibariyle satışa başlandı. Hatta alanlar olmuş. Ben Facebook'ta arkadaşlarımda gördüm.
Evet.
Fakat hani bir ön sipariş falan sistemi yapılmadığı için şikayetler var.
Az ürün var diye.
Bir de galiba bir gün önce satanlar oldu. Oyun bozanlar oldu galiba. Hmm. Çok emin değilim. O da tepki yarattı. Şimdi bilmiyorum Murat hani birkaç bin taneymiş. Yani kapışıldı mı? O kadar satıldı mı?
Abi öyle gözüküyor. Bir de şey o sayının hani sadece bir İstanbul'da satılmadığını düşün. Normalde o adet İstanbul'da evet. Eriyebilecek bir adetken
evet.
Ülkedeki diğer yerlere de gitmiş. Dolayısıyla tabii ki tatmin etmedi adetler ilk başta. Bir de şeyler oldu. Hani adam almış o senin dediğin fotoğrafı çektirmiş elinde kutu.
Hı.
Sonra gidiyor o fotoğrafla sahibinden com'dan 2400 liraya satmaya çalışıyor. Bir de bunlar var.
Ya olacak ne bileyim işte.
Sonuç itibariyle...
Ben durumu bilmiyorum. Yani ben 2000 ya da 3000 tane geldiği söylendi. Ben hani iyi dedim. Bir ton sanki Sony'nin ithalattan sorumlu müdürüymüşüm gibi bir ton azar işittim. İyi dediğim için. İyi değilmiş.
Abi onun alternatifi hiç gelmemesiydi.
Gelmeyecekti zaten. Eylül ayında Sony yetkilileriyle ben konuştuğumda artık hani o zaman pek hani... Aramızda kalsın gibi konuşuluyordu da artık nasıl olsa satışa çıkmış şey yok. Adamlar açık açık diyorlardı ki hani ya bu ocağa kalır belki de Şubat diyorlardı. Çünkü yıl başında biliyorsun bu tür ürünler yıl başında bulunmaz.
Doğru.
Amerika'da şeyde Batı ülkelerinde Noel pazarı yılbaşı hediyesi Noel hediyesi pazarı inanılmaz bir pazar. Bu tür ürünlerde orada kapışılacağı için oraya gider. Onların heyecanı şeyi geçince anca sıra bize gelir. Ben çok şaşırdım Sony'nin bu 13 Aralık'ta bu ürünü getirip satabilmesine.
Evet.
Ya ama adet yeterliymiş değilmiş. Artık bunu dediğim gibi hani Sony'ciler açıklasın. Ben bunu açıklayacak değilim. Hani bana hesap sorulmasını pek anlamıyorum. Orasını Sony'ciler açıklasın.
Sonuçta evet almak isteyip de alamayanlar oldu. Böyle hani yine bir ertesi bir gün öncesinden sabahından 9-10 saat bekleyip alabilmiş milletin bir kısmı.
Şimdi şu var ama bir de kendi kanalından cihaz getirecekler var. Mesela hepsi bu arada biliyorsun 31 Aralık mı ne tarih
evet,
veriyordu.
Bir tanesi N11. Onlardan alıyor zaten.
İşte onlar ne yapacaklar, ne fiyat verecekler bilmiyoruz.
Evet.
Ya sonuçta 2014 ile birlikte bu iş rahatlar.
Burada soru şu abi yani... Almaya değer mi bu kadar şeye? Sonuçta alanlar da aldık, oyun yok deyip şikayet etmeye başladılar.
İşte oyunlar raflara kondu mu acaba Türkiye'de?
Benim kuzenin aldığı oyunları inceledik.
Gerçi şimdi şöyle, online satın alabilme olayı artık çok eskisi gibi değil. Yani her oyunu gidip netten alabiliyorsun, download edebileceksen eğer 50 GB'ı. 40 GB'ı netten alabiliyorsun. Hani PS3'te böyle bir avantaj ilk çıktığında yoktu.
Evet.
O yüzden biraz değişik. Hani illaki fiziksel olarak elle tutmak istemiyorsan, yani şart değilse senin için online alabiliyorsun. Fiyatlar biz zaten göstermiştik videomuzda 190 liraları, 180 liraları bulan fiyatlar.
Bir de işte şey abi yani şu anda oyun konsol almaya değecek bir eksklusif falan sayısı minimum olduğu için alamayanların çok üzülmesine gerek yok. Yani çıkan oyunlara bakıyorsun. Battlefield'lar, şunlar bunlar. Hepsi zaten PC'de de vardı.
Yani şey için, Killzone için PS4'ü alıyorsan al.
Çok delirmeye gerek yok yani o yüzden. Hani
evet, evet.
Geldiği zaman bile yeterli oyun olmayacak. Hani Türkiye'ye bir daha gelişi herhalde ocağı falan rahat bulacaktır.
Herhalde bu hani ben de öyle tahmin ediyorum. Bu 2000-3000 tane birazcık da tabii şov için.
Tabii.
Biz getirdik satıyoruz rakipten. Çıt
abi,
yok.
Öyle şimdi tamam bir şeyi tatmin edemezsin. Satın alanları sonuçta ne bu kardeşim niye az mal geldi? Kullanıcı tabii, bağırır. Onda sorun
elinde,
yok.
Elinde paran var. Satın almak istiyorsun alamıyorsun.
Evet, bu tabii, onlar haklı.
Önemli bir şey. Önümüzde şimdi tatil.
Evet.
Adam oynayamayacak. Kızıyor. Haklı.
O haklı. Onu ilgilendirmez şirketlerin kendi içindeki şeyler. Sony açısından bakıyorsun bence başarı. Adamlar satabildiler. Adet az da olsa. Çünkü rakibe bakıyorsun sıfır tık yok. Yani adamlardan yani Microsoft'tan tarih bile alamıyorsun.
Yani Microsoft adam arıyor. Türkiye'ye de Xbox'a bakacak adam arıyor. İlan vermiş. Uluslararası şeyine, sitesine. Microsoft'ta daha yani Microsoft daha adam bulacak daha sonra.
Değil mi?
Microsoft Xbox 360 işini Türkiye'de batırdı. Eline yüzüne bulaştırdı. Elemanlar da işte ayrıldı çıktı gitti. Şimdi yeniden kaleyi kuracaklar kağıttan.
Evet.
O iş 2014'ün ilerleyen aylarına sarkar.
Kesinlikle. Ben ilk çeyrekte gelirse çok şaşırırım.
Bana ben bugünlerde gelirse hani 2014'ün bugünlerine gelirse şaşırmayacağım. O kadar... Şaşırmayacağım. Ben yok hiç. Hiç beklemiyorum. Çünkü Microsoft Xbox 360'ın Türkiye'deki satışından bence memnun olmadı.
Çünkü normal herkes almıştı.
Yani herkes almıştı. 7 sene sonra getirince, 6 sene sonra getirince memnun olmadı. O yüzden de planlar yine geriye atıldı bence. Türkiye en sondaydı. Yine en sona atıldı bence. Göreceğiz. Olabilir.
Paralel internetle gelecek tabii
şimdi ki. Xbox 360'ın Türkiye'ye gelmesini engelleyen şeylerden birisi şu live'da Türkiye'nin olmamasıydı. A'da olmamasıydı. Türkçe olmamasıydı. İşte Türk lirası olmamasıydı. Şimdi tabii Windows 8 ile birlikte bunlar halledilince zaten Xbox 360 kendiliğinden gelmiş gibi bir şey oldu.
Doğru.
Şimdi One'ın gelmesi dolayısıyla daha kolay.
Doğru.
Yani One'ın
sadece ithal edeceksin.
Hiç olmazsa Xbox Live ağı artık Türkiye'yi de tanıyor.
Evet.
İthal edeceksin. İşte arayüzünü Türkçeleştireceksin. Onu da yaparlar. O bir iş olmaması lazım. Xbox 360'ı Türkçeleştirdiler evet. Gayet güzel. Onlar için iş değil ama istemek sadece. Göreceğiz. Ben geçen gün rüyamda şey ya, ben dün gece rüyamda Xbox One'ın Türkiye'ye geldiğini gördüm. Hem de nasıl biliyor musun? Bu Major Nelson var ya, Xbox şeyin, Microsoft'un Xbox temsilcisi. Biz onunla Türkiye'de Xbox One'lar kuruyoruz lansman için ama CRT tüplü televizyonlara bağlıyoruz Xbox One'ları. Yazılar
senin
okunuyor.
Senin rüyanda öyle olur zaten.
Ha, yazılar okunmuyor. Şey konuşuyorum ben. Bak işte buna bağladık diye yazılar okunmuyor falan diyorum. Böyle bir kabusumsu bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah diyelim. Nasıl CR, normalde CRT'ye yani normal tüplü televizyona bağlamanın yolu yok yani. Nasıl bağlıyorsak işte rüyada oluyor.
Bakalım. Göreceğiz Levent abi. Şimdi birazcık ülkeye geri dönelim tekrar gündemine. F klavye genelgesi yayınlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaştırılması için genelge yayınlandı ve resmi gazetede yayınlandı. Yani artık yürürlükte olan bir şey bu.
Ama işte orada şöyle bir eleştiri var. Diyorlar ki hani F klavye severler diyelim. Hı hı. Diyorlar ki ya sen Fatih projesinde F klavyeyi şart tutmadın. Şimdi kamuda yaygınlaştırılsın diye genelge yayınlıyorsun. Nasıl olacak bu iş?
2017 yılı sonuna kadar herkes F klavye kullanacak kamuda.
Bu F klavye işi böyle dönem dönem. Bak hatırlarsan biz TeknoSeyir'i ilk kurduğumuzda yine bu konu gündemdeydi. Biz videolar falan çekmiştik. Yayınlamadık zannedersem. Şimdi yeniden. İşte böyle 3 yılda bir döngüsü geliyor, zamanı geliyor, yeniden gündeme geliyor.
Senin orada bir lafın var abi, o çok güzel. Hani F, Q klavye diye hangi eseri yazamadın?
Yani işte.
Mantığı, evet yani yine her zaman olduğu gibi şekille uğraşıyoruz. Tabii. İçine bakmıyoruz abi.
Ya şimdi işte hani F klavye bilimsel. Tamam, eyvallah. Tamam, yani şey sonuçta şu çok mantıklı bir şey. Her dil birbirinden farklı olduğuna göre her dile kendine göre bir klavye oluşturulabilir. Kesin. Bu gayet mantıklı bir şey. Hani dil farklı, diller farklı olduğu halde ortak bir klavye kullanılması zaten mantığa aykırı. F klavyede bilimsel çalışmalar önü yapıldı diyorlar, ediyorlar. Yani doğrudur, eyvallah. Söylenecek bunun üzerine bir şey yok. Fakat hani ben Q klavyeyle her şeyi yapıyorum. F klavyeye geçsem yapamadığım şeyleri yapabilir hale geleceğime inanmıyorum. Hatta beni zorla F klavyeye geçirirsen ben yapabildiklerimi yapamıyor olacağım.
Evet.
Yani artı şu var, bu sadece alışma meselesi. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Yani hız yarışında F klavyeyle yazanlar bize 3 kat 4 kat fark atabilir de abicim işte neye yarışıyoruz? Nereye? Mars'a gitme yarışında mıyız? Hani tamam, hani spor olarak görüyorsak bu işi, Türkçe'ye özel hazırlanmış F klavyeyle yazanın hızına yetişemeyebilirsin. Çok doğal bir şey. Evet. İddia edilecek bir şey yok. Ama işte hani öyle hızlı hızlı ne yazıyoruz? Yani YouTube'da yazdıklarımızı görüyoruz işte.
Evet.
Neyse. Kullanan bakalım nasıl olacak.
Doğru.
Şeyle başlayan, F klavyeyle başlayan onunla gider. Hiç de bir şeylik çekmez.
Zaten sıkıntı orada abi. Yani kimse şimdi sen bu kadar yıl insanları Q'ya alıştırmışsın. Bir anda dayatma yoluyla F'e geçirmeye çalış. Dayatma yanlış.
Evet.
Onu daha yumuşak bir geçişte, daha kökten hallet. İşte okul en basiti. Ama sen okulda bile onu uygulayamamışsın. Yani bize, evet. Biz Q klavyeyi istedik mi ki kullanıyoruz? Hiç öyle bir şey yoktu. Bir talebimiz yok. Biz Q kullanıyoruz. Bu vardı. Bunu kullandık. Sen yarın çocukların önüne F koy, ona F koy, ona alışsınlar. Bu kadar basit.
Artı şunu da biliyorsun. Şu anda F klavye işte öne çıkartanların çoğu bu işe daktilo ile başlamış oldukları için. F klavye dersen ağzına biber sürülür. F klavyeye alışıklar. O yüzden de F klavye süper diyorlar. Yani bu aslında birazcık da nasıl söyleyeyim? Ya işte herkes kendi alıştığını en iyisi abi zannediyor.
Şöyle bir örnek vereyim. Ben anneme işte 2-3 sene, 4 sene önce bilgisayar aldım. Benden istediği ilk şey bunu F yapalım, yazamıyorum dedi. Tamam. Meğer 30 sene önce en son o zaman dokunmuş ama daktilo
tamam işte,
kullandığı için alışmış. O hafızaya kazınmış. 30 yıl sonra yine F klavye, F klavye istiyor.
Hackler.
Onu da tabii mecburen çevirdim. Şimdi mutlu oldu tabii ki. Senin dediğin gibi. Yani bunu savunanların geçmişinde bir F klavye var.
F klavye gov.tr diye bir sitede bir güzel eğitim içeriği falan olacakmış. Site şu anda çalışmıyor.
Ha iyi.
Hiç şaşırmadım. İleride işte burada eğitim içeriği falan olacakmış. F klavyeye geçiş için yardımcı Hı-hı. olacak. Videolar falan olacakmış. Açılınca Hı-hı. olacakmış.
Evet.
İyi güzel.
Şey yani şikayeti de kalktı galiba. Hani eskiden bir de şey diyorlardı. Ya kardeşim ben F klavyeyle yazacağım. Klavye yok.
Klavye yok. Ya tabii ki seçenek yok. Hani Logitech F klavye çıkarttı falan biliyorsun geçen hmm. aylarda. Ama tabii özellikle dizüstü bilgisayarda her aradığını bulamıyorsun. Şikayet ediyorlar. Haklılar.
Evet.
Söylenecek
hani bir şey. Hani devletin yok. Orada bir düzenleme yapabilmesi belki makul karşılanabilir.
Yani bir çözüm sağlamayı belki şart koşmak.
Evet. Ellerine yapışmaz yani.
Tabii ki canım sonuçta klavye düzenini değiştirmek. Yani sonuçta bu laptopu Türkiye'de satıyorsan demek ki senin teknik servisin falan var.
Evet.
Olsa satamam. Olmuyorsa satamaman lazım.
Doğru.
Tamam teknik serviste F klavyeli modeller de hazırlanabilir.
Demek hani bunu yapsın.
Kullanıcının söküp takması zor olabilir ama serviste yaptır. Yani böyle bu taleplere cevap verme zorunluluğu çıkabilir.
Bakalım. Evet, kullanıcıya kullanma zorunluluğu değil de firmalara seçenek sunma zorunluluğu olsa
evet,
daha mantıklı
evet,
olacaktır.
İmkan sunma, olanak sunma zorunluluğu olabilir.
BTK operatörlere yine ceza kesmiş Levent abi. Bir sürü şey var. Maddeler de hani çok ilginç. Hepsinde ceza var. Telekom'a var, Turkcell'e, TNT'ye herkese girişmişler.
Evet.
Faturalara fazla ücret yansıtılmasından, indirimlerin uygulanmamasına. İşte
adamlar suç örgütü gibi.
Aynen öyle. Bir de şey abi, rakamları da bilmem işte karlarının 10 bin, 100 binde 5'i falan diyorlar ki büyük gözüksün diye herhalde. Bu rakamları hani kazançların oranladığında da bu cezalar hiçbir şey değil aslında.
Yani.
O yüzden de yapmaya devam ediyorlar dediğin gibi. Yine yapılacaklardır. Biz ara ara sürekli düzenli olarak bu cezaları yediklerinin haberini yapıyoruz çünkü.
Ya artı yalnız şunu da söyleyeyim. İşte faturalara fazla ücret yansıtılması falan gibi cezalar alıyorlar. Bu paralar iade edilecek mi?
Değil mi?
Bir de onu görmek lazım. Ya ama enteresan yani bu adamlardan korkmak lazım. Adamların hepsi suç örgütü gibi yani işledikleri suçlar tavana kadar dosya olur. Çok ilginç.
Ve bu kaçıncı ceza haberi demek ki caydırıcı
değil. Devamlı yiyorlar.
Evet. BTK'dan devam. 660 tane telefonu almışlar abi. Test etmişler. Bunun 147'si standartlara aykırıymış. Ama bu sonuç bizim hiçbir işimize yaramıyor. Çünkü ne olduğunu bilmiyorsun.
Artı neyi test ettiklerini bile açıklamıyorlar ki.
Evet. Dolayısıyla havaya gitmiş bir şey. Kendi içlerinde ne yapacaklarsa. İşte şeymiş çoğu CE ve uygunluk belgesi bulunmayan ürünlermiş. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bana bunların kaçının taklit olduğunu söylesinler bari. Şu televizyonlarda satılanlar mı? O 147. Herkesi zan altında bırakıyorsun. Samsung'un evet. 147'sinde Samsung'un evet. o payı var. Taklidinin mi?
Evet. İşte SAR değerini ölçmüşler. Evet. Peki hani hangileri geçemeyenler testi yasaklandı diyorlar. İşte ben yasaklanmış bir telefon görmedim, duymadım. Hangisi?
O yüzden buna bir açıklık getirilmesi lazım. En azından biraz daha hani marka vermeden de bir şeyler yapılabilir.
Abi versinler. Bu arası madem devlet.
Tabii.
Ben olsam şey olur. Yani vay vay işte filanca firmayı kötüledi. Bilmem ne mahkeme açılır.
Sucukçuları falan açıklamıyorlar mıydı geçen? Bakanlığın sitesinde. Yapılan testlerde işte yapılan sahtecilikleri.
Evet.
Açık açık firmayla yazılabiliyor aslında devlet işi yaptığında. Bunlar niye yazamıyor bilmiyorum. K-Tunnel kapandı. Levent abi erişime engellendi daha doğrusu. Biliyorsun bu bir proxy sitesiydi.
Zamanında YouTube yasaklıyken Türkiye'nin en çok girilen sitesiydi.
Adamlar köşe olmuştu.
İğrenç bir siteydi. Pop-up'larıyla, reklamlarıyla, travyanıyla bitmeyen reklamı. Fakat bir de onunla K-Tunnel, Z-Tunnel falan o bütün harflerde vardı aslında.
Hı hı.
K-Tunnel yasaklandı diyorlar. Öbürleri acaba yasaklandı mı bilmiyoruz artık. Hiçbirimiz devletin DNS'ini kullanmadığımız için bilemiyoruz. Fakat hani ne gerekçeyle yasaklıyorsun?
Evet.
Hide my ass falan ne olacak belki?
Yani.
Ya şimdi K-Tunnel garip bir şey tamam mı? Arkasında ne olduğu falan pek belli değil öyle bir şey. Dolayısıyla onu yasaklamak kolay ama hide my ass'ı falan yasaklayamazsın. Evet. Çünkü adam der ki benim suçum ne? Benim ticaretime engel oluyorsun. Ne suçum var da engel oluyorsun der. İş büyür.
Evet.
İş büyür. Bakalım.
Bununla bağlantılı diye yazdı. Dizimek sitesi biliyorsun. Türkiye'de herkesin dizi izlediği yerdi.
Olay site.
Kökünden hallettiler bu defa. Biliyorsun ona zaten yasak geliyordu. 1, 2, 3 diye açılıyordu evet. Devamlı. Ama bu defa onun sahibine, evine baskın düzenlenmiş. O gün Genco Akyürek'miş sahibi. Böylelikle öğrenmiş olduk. Evindeki bütün sistemleri falan her şeyi söküp götürmüşler. Kendisine de yargılayacaklarmış. Dolayısıyla açılmamak üzere kapandı site.
Fazla büyümüşlerdi. Göze batmaları normal. Zaten Warner Bros. Falan galiba.
Evet, Warner Bros.
Normal. Arka, çünkü şey hani yaptığın iş legal değil.
Değil. Ve para kazanıyorsun.
Ha, bir de hani olayı büyüttükçe büyütüyorsun. Artık aplikasyonlar şunlar bunlar. Tabii yedirmezler sana onu. Nereye kadar gideceksin? Bakalım. Çıkar mı? Çıkar tabii de artık ne ceza alacak, ne olacak?
Sağlam bir para cezası geliyor genelde böyle şeylere. Yurt dışında da görüyoruz.
Evet.
Anlaşma yoluna gidiliyor. Bu evet. Kadar kazandığı paradan herhalde anlaşacak kadar bir miktar çıkarırlar. Ben pek zannetmiyorum hapiste kalacağını.
Evet, eğer şimdi muazzam miktarda para kazandığı iddia ediliyor.
İddia
ediliyor. Elinde, o paralar elindeyse
bir anlaşma yapılabilir.
Sinema firmalarıyla anlaşarak ve bir daha yapmayacağına söz vererek
yurt dışındaki örnekler gibi
bırakılabilir. Işte. Evet. Evet. Yani o şahsın başına gelebilecek en kötü şey şu. Firmalar tutup da hani biz bunu örnek haline getireceğiz diye karar verirlerse o zaman mahvederler.
Evet. Şu an onların insafına kalmış.
Evet. Firmalara para mı tatlı gelecek, intikam mı tatlı gelecek? O
evet.
Mesele o.
Bu arada tabii bu tip şeyler emsal olduğu için artık bu tarz sitelerin içinde bir milat olabilir bu. Yani pek kolay kolay artık böyle bu tarz bir site açılamaz diye tahmin ediyorum.
Murat o kadar çok var ki. O kadar çok var ki yani herhalde 20 tane kolay bulunabilen rahat vardır. Ve bir de bu siteler öyle bir gelişkin hizmet sunuyorlar ki şaşırırsın. Yani biz bunu daha önce konuşmuştuk. Parayla bu hizmeti alamıyorsun. Adam işte filanca diziyi çok kısa sürede ekliyor sitesine. Yok Türkçe, İngilizce, altyazı seçeneği falan filan. Yani bu sen parayla aldığın video hizmetlerinde bunu bulamıyorsun. Bu hizmeti bulamıyorsun.
Doğru.
O yüzden ilginç bir durum vardı. Ben bir sürü insan biliyorum. Adam diyor ki bu hizmeti veren olsun parayla alayım diyor.
Evet doğru. Hani
$10, $20 neyse vereyim ama yok ki.
Evet. Bu da böyle bir haberdi Levent abi. Gelişmeleri artık önümüzdeki şeylerde bu dava sürecini de herhalde evet. Basından takip ederiz, duyururuz.
Evet.
Twitter saçma sapan bir işe girişmişti ve birkaç saat içinde geri döndü abi. Evet. Şöyle ki bloklanan kişilerin yani blok sistemini değiştirdiler. Şöyle neredeyse bir şikayet almış.
Evet.
Twitter diyor ki bloklanan kişi bloklandığını gördüğü için seni işte taciz edebiliyor. Niye blokladın beni falan filan. Bunu engellemek için yeni bir sistem geliştirmişler. Sistem şu. Ben seni blokluyorum abi. Ama sen bana küfür etmeye devam ediyorsun.
Fakat, benim mesajlarımı görmeye devam ediyorsun.
Mesajlarımı görüyorsun. Küfür etmeye devam ediyorsun. Ben senin bu mesajlarını ve küfürlerini artık görmüyorum. Yani kafamı kuma gömüyorum evet. Ama sen bana saydırmaya devam ediyorsun.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir saçmalık olamayacağı için insanlar ayağa kalktılar. Bir sürü mesaj yağmuruna tutuldu ve geri adım atıldı. Birkaç saat içinde Twitter bu uygulamadan vazgeçti.
Özellikle çok takipçisi olanlar ya da işte hani böyle ne diyelim hani kanaat önderi demek istemiyorum da hani böyle işte Twitter'da aktif olan görüş belirten insanlar isyan etti. Haklı çünkü hani bir sürü ruh hastası var. Düzgün insanların yanında her zaman bir sürü de garip adam var ve bloklaman gerekiyor.
Evet.
Yani bunu nasıl kaldırırsın?
İşte yani çok saçma.
O kadar tepki geldi ki aynı gün içinde Twitter geri adım attı. Şeyi kaldırmıyor. Public sen yani kilitli değilse profilin mesajlarını adam görmeye devam ediyor. Hı hı. Onu engelliyor ama diğer özellikler hiç olmazsa eskisi gibi kalıyor. Yani bu birazcık şuna benziyor. Şimdi Facebook'ta arkadaş eklemeyi artık engelleyemiyorsun.
Doğru.
Hani engelliyorsun falan diyenler lütfen açıp yok, ayarlara yok. Baksınlar. Yok, engelleyemiyorsun. Şey. En fazla arkadaşımın arkadaşı.
Evet.
Dur noktasına getirebiliyorsun. Kimse beni eklemesin diye bir ayar artık yok. Yok. Eskiden vardı. Çünkü ne yapıyor çünkü Facebook diyor ki hani kardeşim ben sosyal ağım hani benim olayım bu. Ekleyecekler bilmem ne yapacaklar. Hani ben bunu bu düzeni bozdurtmam diyor. Eskiden doğru. Böyle değildi. Twitter'da da o hesap. Twitter'da diyor ki hani ya bak public sen ben senin mesajlarını gizletmem. Hani oyuncak şey benim. Makine benim. Oyuncak hı. Benim. İstemiyorsan oynama.
Evet tam olarak bu.
Belli bir palazlanma düzeyine geldiler mi? Böyle. Hemen değiştiriyorlar politikalarını.
Doğru.
Facebook da bunu yapıyor. Ha, Facebook'ta ilginç bir şey var. Facebook'un geri adım attığı görülmedi şimdiye yok. Kadar. Twitter
anında çarptı.
Nasıl olduysa birazcık işte korktu bu büyük patlamadan, tepki şeyinden geri adım attı. Kısmen geri adım attı. Yani tabii ki bu servisleri ücretsiz kullanıyorsun. Adam da işte bir noktada bunu buruna getiriyor olayı ya.
Öyle.
Oyuncak benim, top benim. İsteyeni doğru. Oynatırım, isteyeni oynatırım. Kurallar benim. İsteyeni oynatırım, uymuyorsan oynatmam.
Evet. Twitter'da da özel mesajda foto ekleme, özel mesaja foto ekleme özelliği geldi.
Instagram'a da mesajlaşma geldi.
Evet.
Instagram'ın mesajlar, yani Twitter'da özel mesaja foto ekleme neye yarayacak çok bilmiyorum da Instagram'a mesajlaşma gelmesi o da bayağı olumlu olumsuz tepki yarattı. Kimi dedi ki ya şey olacak hani işte Instagram'da işte iyice hani
sosyal
tam teşekküllü sosyal ağ olma yoluna gidiyor. Kimi dedi ki ya bu mesajlaşma işi kötü oldu çünkü hani bu işte tacizler falan filan işte yazanlar falan. Şimdi Instagram'ı basacak. Ben kullanıcısı değilim.
Ben de değilim.
Ama işte kullanıcısı olanların farklı görüşleri var.
Evet. Bizim izleyenlerimiz de belirtsinler.
Evet.
Kendi görüşlerini. YouTube'la ilgili abi büyük bir sorun var. Özellikle oyun videolarıyla ilgili. Bir anda bu hafta özellikle geçen hafta oyun videosu
baskı arttı değil mi?
Evet. Yayınlayanlara yine bu Content ID uyarıları ya da başka türlü uyarılar yağmaya başladı.
İşte Content ID demeyeyim de işte telif hakkı.
Telif hakkı işte.
Telif hakkı ihlali
telif hakkı uyarıları. Telif hakkı ihlali uyarıları başladı. Bir anda tabii herkes ne oluyor dedi yani ne oluyoruz evet. Dururken.
Bir YouTube, anda cehenneme döndü ortalık.
Çünkü bir keresinde daha olmuştu hataydı. O, otomatik bir sistem olduğu için.
Sehven.
Evet. Bu sefer hata hata yok. YouTube şeyi değiştirmiş yine oynamış. Telif hayalleriyle daha da sıkılaştırmış. Ve herkes tabii ki YouTube'u çok kullandığı için özellikle oyun inceleyen siteler ya da hatta kişilerin kendileri ayağa kalkmış durumda. Yani imkansız hale getiriyor çünkü
evet.
Video oynat şey yapmayı, çekmeyi, yayınlamayı.
Artık imkansız hale geliyor.
Çünkü öyle bir sistem düşün ki abi. Yakalayan sistem otomatik. İtiraz edildiğinde cevaplayacak sistem yok. Orası insan.
Evet.
Dolayısıyla sen bu şeyleri yediğin anda uyarıları itirazını bir insan değerlendiriyor. Şimdi dünyada kaç tane site var oyun yayınlayan YouTube üzerinden ya da insanlar.
İnsan var.
Bunların hepsinin itiraz ettiğini düşün. Kim bakacak bunlara?
Evet.
Haftalarca sürünüyor zaten. Tarih veriyor hatta YouTube şu tarihe kadar yanıt bekleniyor diye. O tarih hiçbir zaman bir aydan az değil.
Tutmuyor.
Tutmuyor da zaten. Dolayısıyla orada herkes artık isyan noktasında büyük büyük siteler de bununla ilgili makaleler yayınlamaya başladılar. Bu işin ne kadar bir saçmalığa dönüştüğünü gösteren. Evet. Hatta bir de şey çıktı. Şimdi oyun firmaları da rahatsız. Çünkü onlar da...
Tabii. Bedava şey elde ediyorlardı acayip miktarda.
Reklam abi o da.
Basın... işte medya coverage. Basında yer alma.
Yer alıyorlardı basında.
Sağlıyorlardı. Olmuyor tabii.
Olmuyor. O yüzden de bazıları şimdi bir açıklamalar yapmaya başladılar. Bazıları video olarak yaptı bunu. Bizim içeriğimizi kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok diye. Hani o şeyleri kullan. Sana öyle bir ID şey gelirse sorunu. Hmm. İşte orayı YouTube'a şikayet edebiliyor, şey yapabiliyor, açıklama yapabiliyorsun. Bak diyorsun bu adamlar izin verdi. İşte evet. Linki budur şeklinde. Şimdi oyun firmaları bu şekilde yardımcı oluyor. Hatta bunun bir de wiki sayfası yapılmış abi. Artık şeyleri yazıyorlar. Hani bir firma adı, oyun adı izin veriyor mu vermiyor mu diye öyle bir liste oluşturmuşlar. Sen girip üretmeden önce bakıyorsun.
Konami izin vermiyordur.
Konami bize çok sorun çıkaranların başında artı şey kesinlikle izin vermiyor. Nintendo'da hiçbir şey yok. Yani
Nintendo'yu bırak. Nintendo'nun derdi şey. Nintendo senin yaptığın videodan para kazanma derdinde.
Evet.
Ama ne Nintendo vermesin. Nintendo'nun bir artık önemi mi kaldı Murat? Boşver. Geçen hafta konuştuk biliyorsun.
Şimdi burada çok boyutlu. Tek cevap da yok. Diyor ki adam yayınla ama para kazanmayı açma benim videomda diyen de var. İşin kötüsü günün sonunda şuraya geliyorsun. Publisher'dan yani sana onu sağlayan distribütörden falan filandan değil. Doğrudan yayıncısından izin alman gerekiyor.
O gömürünü alacaksın.
Mümkün değil. Dolayısıyla sistem tıkanmış durumda.
Evet. İyi oldu ama bak bir şeyler olacak.
Evet, bir şeyler olmak zorunda yoksa sistem işlemeyecek ya da başka bir yere kaçacak bu insanlar.
Ya başka bir yerde de işte YouTube değil hiçbir yer. Öyle. Olmuyor.
Ama böyle yani.
Yok yok iyi oldu bak. Bu krize dönüştü. Çok büyük bazı kanallar kapanmış falan. Ya da işte kapanma noktasına gelmiş. Adamın 500 tane videosunu birden kitlemiş YouTube falan.
İşin içinde para var abi. Çünkü sen bir network'e dahilsin diyelim.
Evet bir de networkler var.
Networkler var. Senin belki de network'ünün yıldızı bir site var. Sana para kazandırıyor. Evet. YouTube otomatikman çat diye engel oluyor. Bir defa sorun çözülene kadar para kazanamazsın.
Evet evet.
Artık kanalını kapatabiliyor ya da işte 15 dakikaya falan indiriyor. Bir sürü bela açıyor
sesi
başına.
Sesi kapatıyor falan filan. Şey ya iyi oldu dediğim gibi çünkü bu sayede bir şey olacak. Hani gündeme geldi bu konu. Evet. Şimdi bugün Ars Technica'da, The Verge'de falan bu konu var. Bu konuyu sadece biz çekiyorduk. Kimse bilmiyordu. Anca böyle kendi yayınlarımızda konuşuyorduk. Kendi ulaşabildiğimiz kitleye duyurabiliyorduk. En büyük yayınlarda bu konunun gündeme gelmesini ben sevinçle karşılıyorum.
Evet, mesela bizden örnek vereyim. Bize de bu hafta başımıza bu geldi. Senin Saints Row incelemene. Dedi ki adam YouTube bunun dedi, şeyini sağla bana. Yani burada kullandığın bütün video görüntülerinin sana ait olduğunu, buna hakkın olduğunu ispat et. Nasıl ispat edeceksin? Açıklama yazıyorsun işte. Ama kabul edilmedi.
Hayır zaten yani şey değil ki oyun oynuyorum kardeşim. Hani hakmak ispat et yani oyun oynuyorum işte.
Artı o oyun sana incele diye veriliyor. O senin görevin. Hani,
firmasından
geliyor. Açıklıyorsun bunları yok diyor kabul etmiyor.
Ya işte burada oyun firmalarına iş düşüyor. Zaten işte mesajı almışlar. Yayın yapan falan kendi videosu kaydeden arkadaşlar da bence bir dursunlar bir nefes alsınlar. Baksınlar hangi firmalar uzlaşmacı, hangi firmalar merhametsiz. Çözüm yolunda yardımcı olmayan firmalar da bence boykot edilsin.
Evet.
Onların videolarını yapılmasın. Bir önemli tüyo verelim arkadaşlara. Genelde iş müzikten patlıyor. Oyun videolarını, yayınlarını, şeyini yaparken müziği kapatın.
Oyun içi müzikler kapansın.
Ya oyunun kendi müziği, yani süper saçma bir şey olduğunun farkındayım. Oyunun kendi müziği olduğunun farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Ha orada da çünkü şöyle bir şey var gerçi. Şimdi müzik firması, işte sen, işte uyduruyorum hani Metallica'dan müzik alıyorsun oyunun için. Şimdi Metallica diyor ki sana ajansı. Hani bu oyunda işte Levent Bekcan'ın yaptığı Zubizarreta Wars oyunu için izin verdim diyor. Sen orada hani o oyunu YouTube'da çaldığın zaman o müziği işte farklı bir mecraya taşımış oluyorsun. O lisans anlaşması kırılıyor orada.
Evet.
Bir anda bir garipleşiyor. O yüzden de şey patlıyor. Mesela şimdi senin verdiğin örnekle bağlantılı şöyle bir şey söyleyeyim bunun anlaşılması için. Saints Row'un içinde de 3'te de 4'te de lisanslı müzikler var böyle normal. Hmm. Gerçek grupların müzikleri var. Radyodan seçiyorsun, dinliyorsun oyun boyunca falan. Çok güzel. Saints Row'un kendi video, yani Fraps kendi içinde video kayıt özelliği var. Onu yaparken müziği kaydetmiyor. Bu nedenle. Çünkü onu o lisansta o yok. Tamam, eyvallah. Ama işte bizim günahımız ne? Hani bize dersin ki ya işte bunlar işte para kazanıyor bu işten, müstahaktır. Bir sürü amatör insan kendi keyif için işte Let's Play'ciler deniyor ya ona işte oynuyor, yayınlıyor, kaydediyor. Bir de senin şöyle bir düşüncen vardı, onu da ele almak lazım. Canlı yayın diye ortalık yıkılıyor
şimdi
artık.
Şimdi onu yapacağız.
Xbox'ın PlayStation'ın içinden canlı yayın kendiliğinden geliyor.
YouTube canlı yayın olayına el attı. Seçilmiş ortaklarına veriyordu bu imkanı.
İşte şimdi yok 100 küsur takipçisi olana veriyordu falan.
Şimdi onu artık açıyor. Herkes hemen hemen herkes artık canlı yayın yapabilecek. Şimdi oradaki soru şu. Ben canlı yayında oyun oynayabilirim. Canlı yayında müzik çalabilirim.
O zaman ne olacak?
Canlı yayında buna nasıl müdahale edeceksin? Aynen. Öyle bir ben real time şey yok ya. Yani.
Işte, ben şimdi Metallica'nın filanca albümünü burada CD'sini koyup kamerayı da ona müzik setine dayayıp gitsem, bütün albümü çalsam ne olacak?
Evet.
Ne olacak? Yani canlı yayında senin dediğin gibi bunu fark edip yayını mı kesecek?
Hadi bu seninki çok bariz bir örnek. Evet. Adam bunu biliyorsun yapanlar oldu. Şu Twitch'te mi işte adam soyundu bir şeyler yaptı.
Var.
Sonrasında hesabını kaybetti. Ama
yaptı.
Yaptı. Bu çok net bir şey. Adamın yaptığının bir savunulacak tarafı yok. Net olmayan konularda ne yapılacak? İşte bu müzik telifli midir acaba yoksa bu yayın birisi değerlendirmek zorunda bunları.
Ya öyle Murat. Bir de yani bu işin ben altyapısını merak ediyorum. Şimdi bunlar böyle senin
otomatik
filanca oyundaki filanca 2 dakika müziği çaldı diye üzerine geliyorlar. Tamam da ben YouTube'da aradığım birçok müzik grubunun albümünü full albüm diye bulamıyorum. Ne olacak bu? Ve bulduğum şey değil böyle işte filanca amatör grup değil. İşte Slayer'ın bütün albümlerini dinleyebilirsin YouTube'dan. Full albüm olarak. Yani onun firması mı üzerine gitmediği için buna bir şey? Öyle de herhalde. Firması şey yapmazsa, kafayı takıp da üzerine gitmezse bir şey olmuyor. Ama en ufak bir firma, en önemsiz bir müzik grubu bilmem ne bile ya da video işte telif hakkı ajansı kurtsa, saldırıyorsa sana şey yapıyor, canına okuyorsun.
Evet. YouTube
Murat, bunlar yepyeni şeyler. Yani evet. Komple şey değişim lazım. Bunlar eski, daha önce düşünülmemiş.
Evet, telif hakları hazırlanırken bunların hiçbir ortada olmadığı için evet. Oluyor bunlar.
Evet. Reform lazım.
Evet, çok ciddi bir reform lazım. Microsoft'tan bir haber Levent abi. Şimdi biliyorsun onlar bayağı bir sıkıştılar. Android'lerle, işte iOS'larla bir türlü istedikleri pazar payını elde edemiyorlar. Windows Phone'u ve RT'nin işletim sistemini bedava verelim üreticilere, telefon üreticilerine deme noktasına gelmişler habere göre.
Windows Phone'u kimse, artık zaten kendilerinde Nokia'nın o kısmı. Samsung biliyorsun bir senedir Microsoft'u oyalıyor. HTC bıraktı, söylemiyor, bıraktı. Evet. Bundan sonra bedava verse de hani bu kimse kabul eder mi bilmiyorum. Yani şöyle, Microsoft'ta hem hardware var hem yazılım var. Sen niye tutup da o bedava veriyor diye o işe kendini atasın ki yani? Adam artık hardware, hani Nokia'yı satın almamış olsayken, durumdayken şu duyuruyu yapsaydı farklı yorumlardık da. Bu şekilde bedavasını bile kimse istemeyebilir.
Doğru.
RT'yi zaten zaten kimse istemiyor.
Evet. Aman uzak olsun. Bizden yine bir haber Levent abi. Telekom'da yönetim değişti.
Tahsin Bey gitti. Tahsin Bey gitti. Yerine kimdi?
Yerine
Rami Aslan geldi.
Aslan. Ben onun ismini yanlış yazmıştım. Evet. Yanlış anlamıştım. Aslan Türk Telekom öyle bir bülten gelmiş ki.
Evet. Bir de Bay Kanafani var.
Kanafani. Hakan.
Onun da yeri Kanafani. Değişti. Onun evet. Da yeri değişiyor. Böyle bir değişiklik. Bakalım nasıl yansımaları olacak.
Gidenler de danışman olarak şirketlerde kalmaya devam ediyorlar da.
Evet, Tahsin Bey de bir başka bir pozisyona gelmiş.
Hani şey oluyor ya, valiyi merkeze alırlar.
Evet.
İşte bu o olay.
Zotat'ta bir şeyler evet. Oldu. Çünkü pek kısa sürede basından çekilse de Türk Telekom'da geçen aylarda bir şey yaşandı. Bir tatsızlık mı diyeyim, hani bir konu gündeme geldi.
Evet.
Hisse alım satımlarıyla alakalı.
Evet.
Bir tartışmalı bir durum oluştu. Birazcık Tahsin Bey o yüzden hani farklı bir pozisyona kaydırıldı gözüküyor.
Evet. İnşallah bu yeni gelen kişi de şu uploadları da yükseltir de kurtuluruz.
O yükselmez gibi geliyor bana.
Ben Tahsin Bey'i bununla hatırlıyorum. Yükselmeyen uploadlarla, hatta aşağı inen uploadlarla.
Sordum mu BTK yapacak diyor.
Hmm.
Ben sordum. BTK yap, o işlere BTK bakıyor diyorlar.
BTK ile biliyorsun Telekom hep kankadır.
BTK da Türk Telekom yapacak.
Evet, onlar da herkes işine geleni söylüyor işte. Evet, diğer haber de Telekom'dan bir davayla karşı karşıyalar. Fiberle ilgili bir 7 yıl önce bir davası varmış. Dava açılmış ama oradan yırtmışlar. Sonra Danıştay bunu bu sene yani 7 yıl sonra bozuyor. Bu konu araştırılsın, bu böyle olmaz diyor. Fiber'de rekabete aykırı şeyler yapmış. Çünkü orada Telekom dediğin şey her yerde teker.
İşte bazı firmalara güzel fiyat verilmiş. Yerli bazı firmalara işte oyalanmış o firma. Şey yapılmamış. İhaleye girmesi oyalanarak zorlaştırılmış falan filan. Bazı suçlamalar var. 2006 yılından olaylar.
Evet.
Şimdi gündeme gelecekmiş. Geç gelen adalet adalet midir tartışılır.
Evet. İBB trafik güncellendi bu hafta. Artık trafik tahmini yapıyor abi. Şöyle orada bir slider var. 15 dakikalık aralıklarla diyorsun ki işte 30 dakika sonra trafik ne olacak? Köprüde görüyorsun durumu.
Windows Phone'da güncellenmedi.
Normaldir.
Gelmedi.
Android'de hemen
Android'de
geldi.
Android'de geldi mi?
Evet. İyi. Güzel bir uygulama. Zaten onun hazırlığı, onu söyleyebilecek verin vardı elinde. Her şeyin hızını, hareketini biliyorsun. Neresi tıkanık görüyorsun.
Evet.
Hesaplamaya bakıyordu. Güzel yapmışlar bence. Ama tabii birden bastıran karı hesaplayamazsın. Yarım saat sonra kar bastıracak şöyle. O kadar değildir yani. Tahmin tabii ediyor. Bir de tabii belirli saatlerde İstanbul'un artık her yeri tıkalı.
Evet, pek neyini tahmin edeceksin? Şey olmuyor. Pek tahmin gerekmiyor.
Diğer haber abi, Inter'in forma altı sponsorluğu. Barcelona ile ortaklaşa teknoloji sponsoru oldular.
Formanın içine.
İçine.
Yani şimdi bu artık herhalde bütün şeyler, takımlar bir forma içine de reklam alır bu sayede. Kapıyı evet. Açmış oldular. Intel Insight.
Evet.
İşte logosunu formanın içine almış. Ne olacak? Bunlar işte gol attıkça formayı çevirecekler.
Kafaya geçiriyorlar ya.
Yoksa formaları. Şunu kim görecek adamın tabii. Formasının içini? Yani. Barcelona dünyanın en ileri teknolojiye sahip kulüplerinden biriymiş.
Yani paran olunca saçıyorsun işte böyle.
Saçıyorsun, evet. Saçıyorsun. Şimdi ama şey, futbol takımlarına işte gün doğdu. Hepsi satar artık içeriye. Tabii. Intel şart değil bizim. İşte satarsın. Zübizarette mobilya.
Evet.
Size TeknoSeyir logosu koyalım. Ama bizim takım hiç gol atamaz. Hiç kimse göremez Allah bilir. Biz o işi de batırırız.
Beşinci ligden bir takıma.
Evet. Amatör küme. Biz o işi de batırırız.
Android'e 4.4.2 güncellemesi geldi. Çünkü 4.4.1'de bazı sorunlar oldu, ortaya çıktı. Hemen 2 ile değiştirildi.
Nexus'lara
gelmiştir. Ben artık OTA'yı beklemiyorum abi. Çok bekliyorum çünkü direkt kendim indirdim, kurdum.
Nexus'lar rahat.
Bu arada şey furyası başladı Levent abi. Herkes bir Google Play Edition'ın peşinde. Bu incelediğimiz G-Pad LG'nin öyle bir versiyonuna gelecek. Sony Z Ultra öyle bir versiyonuna gelecek. Saf Android modu oluyor gibi bir şey. Yani bunlar Türkiye'ye gelir mi? Onun cevabı bizde yok da. Sonuçta piyasaya çıkıyor bunlar.
Murat, enteresan. Yani şimdi Google Play Edition'lar çok güzel şeyler.
Evet.
Çünkü şöyle, mesela şimdi Nexus 5 çıktı. Nexus 5'in çıkmadığı zamanı düşün. Nexus 4 güzel telefon, da daha güzelleri çıktı arada. Ama onlar saf
değil.
Android değil. Ama mesela işte ne vardı? HTC One Google Play Edition vardı. Bu evet. HTC One hardware'i üzerinde saf düz Android var. Ve bunu Google satıyor.
Hmm.
Güzel şeydi, güzel çözümlerdi. İşte her firma bir tane...
Çünkü şeyden belli abi, herkes bir şekilde telefonunu root etmeye çalışıyor. İşte Android'e dönmeye çalışıyor. Ya yani saf Android kurayım, kendi launcher'ımı kurayım. Bunun peşinde, bu bir pazar olduğunu anladığım kadarıyla fark ettiler bunun.
İşte Türkiye'ye gelir mi sorusu geliyor bize de. Ben sanmıyorum. Ben sanmıyorum çünkü şimdi... Ya şimdi LG diyorsun. Adam işte benim işte özel ara birimim şu cici bici şu var bu var falan, bunun şovunu yapıyor. Elemanını servisini buna göre yetiştiriyor, ediyor. Şimdi Google Play Edition getirip de başına bela almaz. Bunu ne olacak? Adam alacak mağazada, tezgahtar çakacak müşteriye. Adam gelecek, aa benim izlediğim TeknoSeyir'de izlediğim QPad böyle değildi diye iade edecek. Bilmem ne. Yani bunu bilerek, isteyerek, aa yaşasın diyerek alacak bir sürü adam var ama işte o bir sürü az.
Az.
Bizim çevremizde bir sürü. Evet. Sokağa çıktın mı? Hatta sokaktaki adama düz Android'i göster. Sağ tarafta o QPad'in arayüzü neydi şeyin?
QPad'in
MagicViz miydi? Neydi?
UViz miydi? Slide. QSlide.
O arayüzü göster. Adam onu tercih edecektir. Daha cicili, bicili, şulu, kıvılcımlı, bilmem neli, o kilit ekranı bile takıyorsun, şeffaflaşıyor falan. Adamın doğru, hoşuna gidecek.
Sokaktaki adam için saf Android eksik bir ürün.
Çünkü dümdüz.
Evet.
O yüzden ben, getiren firma olursa ne güzel ama ben pek sanmıyorum.
Gelirse daha az gelir.
Evet. Bizde çok öyle şey firma yok. Hani böyle teknoloji meraklılarına hitap edeyim. Onların gönlünün prensi olayım. Öyle firma yok. Biz de satayım.
İkisini birleştiremiyorlar mı acaba? Sonuçta laptoplar o noktaya gelmişti. İçindeki yazılımları sana sormaya başladılar artık yükleyeyim mi diye. Hayır dersen sıfır temiz Windows'un evet. Açılıyordu. Al Android'i çıksın bir şey. Sorsun sana telefon. Kendi arayüzümü yükleyeyim mi? Böyle sademe devam edersin diye. Bu noktaya gelsin. İki tane telefon çıkmaz.
Uğraşmıyorlar Murat. Şimdi Android 4.4 bekliyor bir sürü firma kullanıcı. Verilen tarihler ne? Ocak, Şubat. Kardeşim uzaya roket mi gönderiyorsun? Hani 4.2'den 4.3'den 4.4'e geçeceksin. Şubat ne ya? Ne yapıyorsun yani? Ne getiriyorsun da bu kadar uzun sürüyor? Yani. Firmalar böyle yazılım alanında hepsi gayet kötü.
Evet.
Ne oluyor? Şimdi HTC One. HTC'nin kendi rakamlarına bakarsan işte Ocak ayında gelecek 4.4. Amatör insanların yaptıkları custom ROM'lar var işte. Şu anda 4.4'ü WAN'a yüklüyorsun. Hı. Tıkır tıkır da çalışıyor. Üstelik o HTC'nin kendi yazılımlarıyla hani niye gecikiyor deniyor. İşte bizim süper arayüzümüz var. Yazılımlarımız var. Onların aktarılması lazım. İşte çalışıyor hepsi. Yani Murat yazılım konusunda tembeller abi.
O kadar.
Ve önemli olan da şu firmalar için eski satılmış cihazın hiçbir değeri yok.
Bitti artık.
Yeni satılacak cihaz evet. Önemli olan. Çünkü onu satmışsın. Daha ne destek.
Yani onu bile pazarlama unsuru yapıyor.
Pazarlama unsuru yapıyor tabii ki.
Yeni telefon 4.3 ile birlikte.
Yeni telefon yeni sürümde çıkıyor. Nasıl? Kreatif nasıl? Eski ses kartına ya. Driver. Aynı ses kartını adam 10 yıldır satıyor. Ufak değişikliklerle. Eskisine driver çıkartmıyor. Yenisini alıyorsun.
Parayla satmaya kalkışmıştı hatta işte. Sürücüsünü.
Ya bu firmalar bunu bir kendilerine bir araç olarak kullandılar. Doğru. Orada yine hani Apple bir avantaja sahip. Hiç olmazsa Apple'da o Apple'lar Nexus'lar gibi.
Evet. Evet.
Şimdi Nexus'ta da mesela 18 aydan sonra güncelleme vermem falan dedi ya Google. İşte Apple'da da 3'e falan iOS 7 kuramıyorsun ya 3GS'ye. O hesap işte.
O hesap.
Tamam bu yine kabul edilebilir bir şey. Öbür türlü Android'deki durum felaket çünkü. Öyle. Cehennem.
Öyle. Bir de son olarak şeyin Nexus 7'nin beyazını ürettiler. Aa. Fena gözükmüyor ama. Önce bir siyahını görelim de memlekette adam gibi yollarla.
Nexus 7 gelmeyecek dediler ama.
Gelmeyecek dediler en son.
Var mı?
Şu anda yani benim bildiğim yok.
Evet.
Yani 2014'te yani şey
yani gelmeyecek zaten yok. Diyen Asus. Evet, hani Asus şu anda çarşıda var.
Tabii canım var.
Başka yollardan gelmiş tabii, olarak tabii. Çarşıda var.
Artık her şey var abi çarşıda. Yani orada gözünü evet, karartırsan.
Kindle var yani. Kindle var. Sonuçta Türkiye'de Kindle vitrinde duruyor Kadıköy'de.
Evet.
Evet.
Bir reklam yazılımı Levent abi. Android'de bir açıklığa sebep olmuş. Homebase SDK diye bir şey. Bu şu hani uygulama yapıyorsun. Bedava uygulaman ama reklamla para kazanmaya çalışıyorsun. Tamam. Böyle bir ağ. Ama orada açık varmış. O açıktan senin bütün bilgilerin yine uçuyormuş telefondan.
Hep de böyle sonuçlanıyor. Evet. Maceralar.
Vallahi Levent abi ne diyeyim ben şey kullanmıyorum. Yani eğer bakıyorum paralı versiyonu yoksa sadece reklam gösteren bir yazılımsa onu kurmuyorum yani.
Ya ben çoğu ben bazı öyle yazılımlar var ki şey diyorum keşke şunun paralısı değil olsa mi? Da.
Versek alsak.
Da işte yok bazı yazılımlarda öylesi yok. Hele oyunlar.
Hmm.
Şey olunca üzülüyorum. beklediğim bazı oyunların parasız olduğunu görünce üzülüyorum.
Aynen öyle.
Çünkü parasız anlıyorum ki
free to play.
Para tuzağı.
Para tuzağı.
Para tuzağı.
Şimdi işte şey geldi ya öyle. Dead Trigger 2 bedava ama değil.
Ya Dead Trigger 2 de çok ilerlemedim. Henüz şeye takılmadım da ben GT Racing 2 galiba oynuyorum. Şimdi GT Racing 2 olması lazım. Game Loft'un oyunu oynuyorum. Bence şeyden daha güzel bir oyun. Real Racing 3'ten daha güzel, daha oynanabilir bir oyun. Fakat para harcamazsan hiçbir şey yapamıyorsun. Gerçek para harcamazsan hiçbir şey yapamıyorsun. Arabayı upgrade etmedikçe o araba diğer rakiplerini geçemiyor. Tamam. O upgrade içinde hani yarışa para biriktirebilirsin. Biriktir. 3 seneye o araba upgrade olur. Cüzdanı açacaksın. O zaman da kardeşim bunun sonu yok ki.
Yok.
Şimdi ben $10 harcayacağım. Birinci ligdeyim daha. Birinci ligdeki arabamı upgrade edeceğim. Birinci lig bitecek. İkinci lig. Hoş geldiniz. Araba yine bana verecek çıplak bir araba. Sonuçta ne? $100 mı harcayacağım ben bu oyuna? Geçelim. Yazık.
Yarın öbür gün abi göreceksin. Battlefield 5'te silah unlockları da parayla olacak. İşte.
Ya yani mesela bu mobilde dediğim gibi şu GT Racing 2 $15 olsun alayım.
Hı-hı.
Oynayayım. Ama bana böyle bir ne kadar harcayacağımın sınırı yok. Belirli değil. Bir kuyu. At, at içine paraları at. Yazık oluyor. Oyunlara yazık oluyor.
Evet. NSA olayı Çin'de Cisco'yu vurdu Levent abi. Cisco'nun iletişim donanımlarının satışında düşüş varmış Çin'de. Bu NSA açıklandıktan sonra şimdi işler tersine döndü. Amerika Çin bizi dinliyor diye Çinli markaları istemiyordu donanımlarını.
Huawei ve evet. ZTE'ye banlardı. Çok çektirdiler.
Evet, şimdi tam tersi bu sefer Cisco Çin şey demiyor hani banlıyoruz falan yok. Kendiliğinden
tercih etmiyor.
Tercih etmiyorlar.
Etmiyor da şimdi bu Cisco dediğinde
kaç tane alternatif var
işte Cisco'da hani yani? Bir Juniper Networks var, bir Cisco var. Peki öyle hani onu almıyorum, bunu almıyorum. Çok şey değil. Pek kolay değil hani Cisco'dan vazgeçmek. O yüzden bir yere kadar olacaktır o yaptıkları tepki.
Evet. CyanogenMod mod şifreli SMS özelliğine default olarak, varsayılan olarak aktif ediyormuş Levent abi. Böylelikle SMS atarken şifreli olacakmış.
Karşıya nasıl gidecek?
Karşıya da şifreli gidecek. Karşının nasıl alacağı konusu.
İşte ben onu diyorum tabii. Yani karşıda bende CyanogenMod yoksa ne olacak?
Tabii ki şey iki taraf da destekleyecek abi. İşte. Onun şeyi yok. Bu işin kuralı bu abi. Şifreleme yazılımı kullanıyorsan karşı tarafta bir şekilde olacak o. Bu da istisna değil.
Ona güvenip de gizli bir şey yapmaya kalkacak arkadaşlara bir daha düşünmelerini öneririm. Çünkü şu NSA skandalında neler gördük, okuduk.
Evet, neler gördük.
Var olan şifreleme yazılımlarının
bile
içine sızılıp da açık kapılar konulduğunu gördük. Dolayısıyla CyanogenMod'a falan da güvenen ne Allah yardımcı olsun.
Amerika'da güvenene. SIM kilitli taahhütü sona erince kendiliğinden açacakmış telefon taahhütleri dolduğunda evet. SIM kilitler kalkacak diyorlar.
Uzaktan otomatik olarak açılacakmış evet. Taahhüt dolunca güzel bir şey.
Amerikalıları ilgilendiriyor.
Bu bize de yansıyacak.
Görürüz.
Bu güzel bir şey kesinlikle. Türkiye'de yansıyacak bu.
İnşallah.
Amerika'da bu kilitlere kafayı taktılar zaten.
Abi. Kaçıncı haber?
Ama en sonunda işte bu noktaya getirdiler.
Evet.
Bizde de
darısı başımıza.
Kilitsiz günlere şey yolculuk başlar evet. İnşallah.
Snapdragon 410'dan abi haber var. 805'i yapmıştık haberini. Bu defa alt seviye telefonlara çıkan 410 güncellemesi, 400'ün üstüne gelen. Enteresan bir özellik sahibi abi. 64 bit işlemci. Yani evet. Yüksekten beklerken alt seviyeye geliyor.
Evet. Cortex A53 çekirdeği.
Evet.
İlginç. İlginç. Göreceğiz.
64 bit başladı yani artık.
Evet. 64 bit başlasın da 64 ile birlikte 4 GB ve yukarısı bellekler gelsin. Şimdi, yoksa 64 bit oldu diye hızlanacağını sanıyorsan.
Tam onu söyleyecektim Levent abi. $150'lık telefonun yurt dışı fiyatlarıyla konuşuyoruz. Hedef oymuş. Şimdi $150'lık telefona sen 4 GB bellek koyacak mısın? Koymayacaksın.
Koymayacak tabii. 2 GB koyarsa dua edeceğiz. Ama diyecek ki 64 bit işte üzerine böyle çıkartma ya. Yapacak. 64 abi, bit uçuyor, patlıyor falan.
Çoğu kişinin bilmediği şey şu. Bir yazılım 64 bit olduğu zaman bellekte hızlı. Kapladığı alan artıyor.
Ya bir de bir şeyin 64 bit olması hızlı olmasını hayır. Gerektirmiyor.
Evet. Yani senin 2 GB belleğin 64 bit uygulamalarla daha hızlı olacak.
Ya işte bu pazarlama.
Öyle.
Diyelim
öyle.
İşte. Pazarlama. Ha, 64 bite geçilmesi lazım.
Lazım.
Her şeyde. PC zaten çok geç çok kaldı. Daha... Ben hala sinir oluyorum.
Evet.
Oyunlar falan 64 bit destekleyen oyunlar az. Minimum. Hani çok az. Sinir oluyorum bu devrimin gerçekleşmemesine hala. Mobil bu konuda PC'yi geçecek sanki.
Gibi.
Apple yine sağ olsun onlar bu işi başlattı evet. 64 bit olayını. Hani telefona sokmayı ilk başardılar. Aman şey hani telefon galiba PC'yi geçecek bu konuda.
Evet. Bu arada Levent abi Apple'a sağ olsun dedi başımıza taş yiyecek.
Ya işte, olabilir.
Abi Samsung'dan da ağız sulandıran bir ürün. 1 terabayt mSATA SSD abi.
Parmak kadar bir şey.
Evet.
mSATA. Biz göstermiştik mSATA'yı. Intel NUC videosunda ikinci kez bahsi geçiyor NUC'un. NUC'un. Bu podcast'te.
Kontrolcüsü Samsung Max'miş.
Evet.
19 nanometre ile üretiliyor bellekler.
1 terabayt.
Evet, 1 terabayta kadar tabii alt modelleri de var.
Minicik bir alanda 1 terabayt
540
SSD.
Megabayt saniye okuma.
Yalnız
efendim.
540 okuma, yazma.
20, 520.
Şimdi performans süper. 90 bin üzerinde daha IOPS var da. TLC bellek. Şimdi bu TLC'ye biliyorsun birazcık mesafeli duran arkadaşlar var. TLC'nin özelliği şu. MLC dediğimiz bellek tipinde 2 değer saklanıyor. 2 bit. Yani pardon 4 değer. 2 bit olunca 4 değer saklanıyor. Bu 3 bit. Dolayısıyla kapasite bu şekilde artabiliyor. Fakat ömrü daha az.
Bu TLC şeyden... Kötü not olan TLC miydi abi Samsung'un?
Yok o Tech Report'un testinde TLC'li Evo serisi benim bildiğim kadarıyla yok. Orada şey yarışıyor. Samsung'un Pro 840'ı ile 840 Pro'su var. Pro'yu biz de incelemiştik. Evo orada yok benim bildiğim kadarıyla. Tech Report'un şu SSD öldürmece testinde. Orada biliyorsun Samsung 840'lar öldü.
Öldü.
En kötü onlar çıktı evet. o testte. Bakalım.
Evet yine daha bir terabayta ulaşılıyor ya yani nihayet. Bir de mesela şimdi anakartların da üst model anakartlarda mSATA şeyi var yeri var.
Burası var.
Gidip de şey de takmayacaksın hard disk olarak da almana gerek yok. Tam anakarta doğrudan takacaksın mesela bunu.
Ya ben bunu şeyde isterim ya. Teknoküp'te isterim.
Teknoküp işte abi daha.
Yani desktop'ta bunu tak, desktop anakartlarda da oluyor da desktop'ta anakartın üzerine bunu takmanın çok bir şeyini görmüyorum. Hani heyecan verici yanını. Bunu NUC'a isterim. Şey NUC'a zaten bunu takıyorsun. Teknoküp'e isterim ki onun içinde çünkü bir de kablo karmaşası ya. İki kablo azalacak içinden. Bunu taktığım zaman. Gayet güzel. Ben buna sevinirim. Bakalım.
Evet. Abi bir tane devlet, arada bir devlet böyle şey güzel sorgulama sistemleri ortaya çıkarıyor. Siyasi partiye üye misiniz diye bir şey yapmışlar. Bu da şey, hani farkında olmadan seni bir yere üye yapmışlar. Çünkü atıyorum sokakta adamın biri işte fakirler için imza topluyorum diye işte imza topluyor. Ama o imza nereye gidiyor? Hiç belli bilmiyoruz değil. Ki.
Evet.
Bu link... O linkten onu kontrol ediyorsun ama link çalışmıyor.
Öyle şey öyle bir risk ki Murat. Şimdi imza topluyorum diyor. Böyle 100 sayfa. İlk sayfasında şey var. Hani yazı var işte ben işte şeyi protesto ediyorum. Formanın içine Intel yazılmasını protesto ediyorum falan diye şey var. Fakat öbür sayfalar sadece düz tablo. İlk sayfayı değiştir.
Başka bir şey
Türkiye koy. Uzaya gitsin istiyorum yap. Bütün imzalar onun altına geliyor. O yüzden tabii riskti. Şimdi bu siyasi partiye üye etmişsiniz, kontrol sayfası falan güzel de Murat. Ha, dün çalışmıyordu bu arada, onu söyleyeyim.
Şöyle çalışmıyor derken şey oluyor.
Ben bakamadım.
Çalışmıyor gerçekten. Bende de çalışmıyor. Orada abi şöyle bir bendeki güvenlik yazılımı. Daha su kendi sistemin kendisi şey, bunda güvenlik sertifikası yok ya da geçersiz. Yani
güvenlik sertifikası geçersiz.
Yakışıyor, ben bir Yargıtay bu ya.
İşte onu geç, zaten çalışmıyordu arka
tarafı. Geçince de çalışmıyor.
Sorgu yaptırdığımda da çalışmıyor. Ya ben de şunu sormak istiyorum abicim. Tamam, böyle bir servis falan konmuş. Ha, bir de altta bilgiler de yazmışlar işte, üye
çıkarsan ne
yapacaksın? Nasıl silineceksin? İyi de kardeşim, beni haberim yokken filanca partiye üye yapana hiçbir şey olmayacak mı? Hı-hı. Ben gideceğim orada kendimi sildirmek için parti genel merkezlerinde bilmem ne sürüneceğim dilekçelerle şeylerle. Beni kim üye yaptı buraya ya?
Evet.
Buna ne yapacaksınız? Bu kadar kolay mı?
Kolay.
Yani partiye üye olmak.
Evet.
Hani bu o arama, yani bir siyasi partiye üye misiniz arama formu diye devletin bir şey yayınlaması aslında bir rezalettir.
Tabii.
Hani buna biz, gerek
hani duyulması... Biz başa çıkamadık, başının çaresi.
Buna tamam. Gerek duyulması bir rezalettir. Bunun gibi ne var işte, üzerinize kayıtlı telefon var mı? Onu arama formu. Bunlar çıkıyor, biz alkışlıyoruz. Devletimiz hizmet yaptı. Lan böyle saçma şey mi olur? Benim üzerime niye kayıtlı telefon olsun? Evet. Ben yaptırmadıysam. Yani en başta böyle bir rezalet
evet.
var. O yüzden böyle çözümler çıkıyor.
Hı hı.
Ya benim üzerime kayıtlı telefon olmaması lazım. Sen önce lütfen bunu ayarla.
Evet.
Nasıl bir... Aslında bir tane de biz şey yapalım ya. Bir arkadaş, bir bu işlerden anlayan bir arkadaş şey geliştirsin. Bir tek bir sayfa geliştirsin. Tek bir form. Girelim. Hepsini raporlasın bize. Üzerine kayıtlı telefon yok. Bilmem ne, partiye üyesin. Filanca aidatını öde. Ödememişsin falan. Ne bileyim, nedir bu çilemiz ya?
Evet, şey, hadi senin söylediğin sahtekarlık, bir de devletin normalde sana tebliğ etmesi gereken şeylerin tebliğ edilmemesi var. İşte bizim Selim'e nasıl borç çaktılar?
Var canım, var. Havaalanında çıkamayanlar var dışarı. Adam vizesini almış, bavulunu hazırlamış falan gidiyor. Şey çıkıyor işte, aranıyorsunuz.
Evet.
Çıkıyor. Hani hakkında mahkeme açılmış falan filan. Yok, borcu var, şeyi var. Yani sürekli bakacağız mı?
Tekrar söyleyeyim onu da, hani geçen haftalarda söylemiştim. Eğer işsiz kalıyorsanız ya da işte mezun oldun, otomatikman işsizsin. Hani daha iş bulana kadar. O arada devlet sana işsizlik şeyi çakıyor. Sigortası. sağlık sigortası pardon. Prim ödüyorsun. Sağlık primi.
İşsiz ve parasız olduğun için devlet seni cezalandırıyor.
Tam anlamıyla bu. Şöyle. Ve bunu sana söylemiyor. Bak, ben sana şu kadar para kesiyorum. Ona göre demiyor. Çünkü onu dese gidiyorsun işte, diyorsun ki ya ben fakirim. Fakir olduğunu ispat etmeni istiyorlar. Edersen kart veriyorlar. Yırtabiliyorsun ya da çok ufak bir parayla yırtabiliyorsun. Kategorilere ayırmışlar.
Ben de kartı yırtabiliyorsun.
bundan hiç haberi olmayan.
Şey yok değil mi? Defne sen bildi gibi sizin eve geleceğiz, kalacağız
yok,
falan.
Yok, Allah'tan
misafir
yok abi.
Olacağız. Akşam Xbox oynayacağız şeyle. İstatistik memuruyla.
Bundan haberi olmayan Selim gibi insanlar
mağdur oluyor.
Kafadan atıyorlar onlara, sen bu kadar ödeyeceksin diye. O borca yazılıyor. Çünkü Selim bin biri için de ödemiyor bu parayı.
Evet.
Sürekli de faiz işliyor. Bu E-Devlet şifresinden bunu görebiliyorsun girip, borç var mı yok mu. Aman işsiz kalmayın yani.
Bir de ne çıktı şimdi? Askerlik durum belgesini.
İkinci linkim de o. Askerlik durum belgelerini artık online olarak alabileceksiniz.
İyi.
Güzel bir şey.
İyi, güzel bir şey.
Linki
evet.
de koyduk. Oradan giriyorsun, alıyorsun.
Zordur çünkü onu almak, gidersin. Sana lazımdır. Ama askerlik şubesinde de sevk dönemidir. Sana derler ki senin işin önemli değil. Sen bu çocukların askere gitmesi lazım. Sen sonra gel.
Evet.
Ama seninki de önemlidir. Kimse seni dinlemez falan. Online alınabilmesi güzel. Sahteciliğini nasıl önleyecekler bilmiyorum. Ama güzel bir şey.
Evet. Ubuntu telefon seneye hayata geçiyormuş. Yani tabii. Üretici bulunmuş.
Kararlılar yani.
Kararlılar.
Çünkü onlar, ben yanlış mı hatırlıyorum, hedefledikleri Kickstarter'da bütçeye ulaşamamışlardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum?
Evet, öyle bir şey vardı. Ama onlar başka biri miydi ya?
Ubuntu.
Bunlar mıydı?
Ubuntu'ydu. Bakalım.
Artık o da bir oyuncu olarak girecek telefon piyasasına. Şu an gizliymiş ama kim olduğu belli değil, kim üretecek. Yine bildiğimiz birisi üretecektir de. O da gider ZTE'ye öğretir ya da.
Olacağı o. Kime öğreteceksin başka?
Evet.
Sonuçta ya Foxconn'a dönüp dolaşıp geliyorsun, ZTE'ye geliyorsun, Huawei'ye geliyorsun. Olacağı o.
Richard Stallman'dan haber var Levent abi. Bu özgür yazılımın.
Richard Baba.
Bayraktarlarından Richard Stallman aynı zamanda senin ikizin oluyor Levent abi. Böyle bir olay yok yani. Bu kadar benzeyemez bir insan. Ubuntu'ya spyware demiş. Böyle bir açıklama yapmış.
Evet, o bayağı bir zamandır taktı Ubuntu'ya aslında. Bu ilk değil.
Takış nedeni de haksız değil abi. Şimdi oradaki arama fonksiyonu var. Bu bizim şimdi Windows'lardaki, telefonlardakine benzer bir arama fonksiyonu. Yazıyorsun arayacağın şeyi. Sistem genelinde arıyor ama arama bilgilerini merkeze gönderiyormuş. Ne arıyorsun, ne ediyorsun hepsini yolluyormuş merkeze. Bu yüzden de tabii böyle şey olmaz diyor ve spyware'dir bu diyor.
Şimdi Ubuntu bu arama işinde birazcık bu şeyin hani açık kaynak özgür yazılım felsefesini zorlayacak bazı kararlar aldı. Biliyorsun mesela Ubuntu'ya şöyle bir şey koymuşlardı. Şimdi aratıyorsun sen bir şey işletim sisteminin içinden. İşte gofret diye aratıyorsun. Şey çıkıyor hani Amazon'daki gofret satış linkleri de çıkıyordu sonuçlar arasında falan. Bunlar da size Stallman falan da isyan etti bu ne diye. Fakat Ubuntu'da bu arama üzerinde oynamadan duramıyor işte. Yani orada birazcık işte ayar koydular, switch koydular falan yine ama bir şeyler dediğim gibi hani tam tatmin etmediler. Ubuntu bir şekilde buradan bunu böyle bir o aramayı ticarileştirmeye kararlı. Ya da dediğim gibi hani alışılagelmiş özgür yazılım sınırlarının dışına taşımaya kararlı. Tepkiler geliyor.
Evet. NSA'de bu hafta neler oldu diye bakıyoruz. Levent abi Google'ın cookie'lerine bile el atmış NSA.
Çerezleri çalmışlar.
Çerezleri evet.
Çünkü orada bir sürü şey bilgi olduğu için.
Hem de şey bu preferences olanlarına evet, işte yani.
Ülken mülken yazıyor.
Evet.
Onu çalıyorlarmış.
Evet.
Her gün başka bir haydutluk.
Evet.
Bu HP'nin Discover etkinliğinde de hemen hemen her sunumda bir Snowden lafı geçti. Fakat tabii şimdi orada kalkıp da şunu şöyle laflar edip ortalığı buz kesmesine neden olmuyorsun. Yani şimdi böyle deli gibi işlem gücü falan diyorsun da bunlar NSA'nın de iştahını kabartıyor. Artı acaba sen NSA, hani NSA'nın bu bilgi çaldığı falan bilgisayarlara gitsem acaba üzerlerinde Dell, HP, IBM yazmıyor mu sanki? Yani. Yazıyor. İşte.
Doğru. Google'dan Gmail'e bir ayar geldi Levent abi. Şimdi oradan mesela
kimse anlamadı ne oldu?
Evet, attachment'ı olan bir mail geliyor sana. Google onu default olarak göstermiyor. Göstereyim mi diye soruyor bu mesajdaki imajları.
Fotoğrafları. İstersen gösteririm evet. Diyordu.
Şimdi ona evet dediğin anda abi seninle ilgili bilgiler o mailin sahibine gidiyormuş. Çünkü o farklı bir link. Download edildiği anda
adamın serverından geliyor.
Adamın serverından geliyor. Şimdi o yüzden seninle ilgili bilgiler adamın evet. Şeyine geçmiş oluyor.
Evet.
Database'ine.
Ya şöyle diyeyim, newslettercılar ya da işte bunu tür bülten yollayanlar, şey yollayanlar senin o maili okuduğunu, okuyup okumadığını o imajlar yüklendiğinde anlıyor. Şimdi Google'ın Murat bu olayı kimse anlamadı. Bak şimdi şöyle bir şey var. Google diyor ki ben artık diyor grafikleri göstereceğim.
Evet.
Ama diyor grafikleri kendi sunucuma alıp göstereceğim.
Doğru. Dolayısıyla kaynak asla haberdar olamayacak.
Ona şimdi bakarsan dolayısıyla mesela bu haberi Ars Technica'dan okuduğunda Ars Technica diyor ki Google mailcilerin çomağına, tekerine çomak soktu.
Evet.
İşini bozdu onların. Fakat başka yayınlara bakıyorsun. Orada da iyi mailciler diyorlar ki yaşasın daha iyi oldu. Biz eskiden takip edemiyorduk şeyi. Hani o adam imaj, çünkü sen o zaman bir newsletter'ı, haber bültenini imajlarını yükletmeden okuyabiliyordun. Yazısını doğru. Okuyup siliyordun. Diyor ki adam orada. O diyor işte o yüzden ben eskiden diyor ben o mailimin okunup okunmadığını anlamıyordum. Şimdi anlayacağım yaşasın Google bize ek araçlar sağladı diyor. Hangisine inanalım?
Hı-hı.
Ars Technica'nın haberiyle Virgin ya da Extreme Tech'in haberi farklı. Ben de anlamadım.
Şu an bizi etkileyen kısmına bakalım. Artık o fotoğraflar açık gelecek.
Açık gelecek evet. Biz ayarı varmış.
Varmış.
Ama o ayarı %98'i kullanıcıların yapmayacağı için, ellemeyeceği için fotoğraflar yüklenecek. Murat bu haberi ben takip edeceğim. Çünkü kendim de anlamadım. Kimse anlamamış. Belli ki en güçlü yazılı, en güçlü siteler bile farklı anlamlar yüklediklerine göre. Bu e-maillerdeki senin bahsettiğin gibi bu imajlar şeyler gizli bir casusluk.
Öyle.
Çünkü adam senin o maili hangi saatte okuduğunu bile görüyor
Yerini
yoldan
alıp
ve o
görüyor.
kadar da kolay bir şey ki bu. Sadece
Evet diyeceksin.
hayır şöyle hani yapılması şöyle. İmajlar senin serverından linkli.
Doğru.
Onun linkine sen sadece işte levent@zubizaret.com diye bir benim mail adresim o ya. Onu ekliyorsun parametre olarak. Dolayısıyla sunucu hemen o imaj çağırdığı zaman yazıyor. Bak Levent çağırdı bu imajı. Yani okuyor maili okuyor. Tamam işte database'e yazıyor. Saat kaçta okudu? Kaçta yolladık?
Nerede
Kaçta
okudu?
okudu? Falan. Ne, tabii ben sadece mail adresini koydum. Ona bağımlı olarak o daha JavaScript çalıştırıp senin bilgisayarının modeline kadar adam alıyor. Ayrı mesele. Bakalım ne olacak bu?
Evet. Yani burada karanlıkta kalan kısım şu. Şu kesin. Adamların bize ulaşması kesildi artık. Arada doğrudan benimle
Evet, evet.
adamın serverıyla
Evet,
bağlantı yok.
evet.
Ama Google artık onu bu işi kendisi mi üstlendi?
Ha işte o var. Çünkü
Orası
mesela
karanlık.
bu mail yollamaca servislerinin en büyüklerinden Mailchimp yani görüş almışlar adamlardan. Adamlar mutlu. İşte söylediğim gibi diyor ki daha önce diyor mailimizi okuyor ama biz farkına varmıyorduk. Şimdi diyor Google bizi güçlendirdi diyor. Bir yandan da bu var.
Evet.
Biz mi yanlış anladık? Herkes mi yanlış anladı? Dediğim gibi bunu takip edelim.
Evet. Bu hafta Yahoo mail göçtü abi. Hatta düne kadar bile doğru düzgün düzelmemişti. Şimdi
Kullanan var mı?
bilmiyorum. Etkilenen varsa yorumda yazar ben de etkilendim diye. Donanım
Oo.
arızasıymış. Android Nokia haberleri hani dedikoduları yapıyorduk. Ufak ufak sanki dillendiriliyor giriş seviyesinde hani aşağıların yerine ucuz Android Nokia'lar gelecek gibi gözüküyor.
Tabii. Ama burada işte bu haberi değerlendiren arkadaşların önce şunu hatırlaması gerekiyor. Artık Nokia var, Microsoft var.
Evet.
Yani bu Lumia'ların şeyi değil.
Yok.
Artık Nokia küçücük bir firma.
Öyle.
Küçücük demeyelim.
Yani.
Koskoca bir firma da telefon üretmeyen bir firma. Anca böyle Aşa gibi 350 liralık maksimum telefonlar üreten bir firma. Android'i de o üretecek.
Evet.
Yani Microsoft'un o şeyi olmayacak. Yani 2000 liralık telefonlar çıkmayacak.
Evet.
Lumia'lar çıkmayacak.
Çok mantıklı bence çünkü aşağının da hani işte ona ayrı uygulama, buna ayrı uygulama dükkanı derken
Evet.
karışıyor işler. Temiz
Evet.
temiz Android'i kullansınlar.
Fakat tabii şunu halledecekler. Biliyorsun aşaların donanımı çok düşük.
Öyle.
64 GB RAM falan. Ucuz. O paraya o kadar telefon. İşte hani onda Android olmaz. Android ile birlikte aşalarında
Upgrade
iki
edilmesi lazım.
gömlek daha
Evet.
güçlenmesi gerekiyor. Yapacaklar
Yaparlar ne
demek.
olacak?
Evet. Telefon yapmak Nokia
Bir
için
şey değil.
zor bir şey değil.
Pizza basan 3 boyutlu yazıcı
Evet.
haberi bayağı bir dolaştı bu hafta.
Bunu bizim bir izleyicimiz de iletmiş. Sağ olsun Fudini.
Evet.
Fudini İspanya'da geliştiriliyormuş. Pizza basıyor sana güzel evde. Seçiyorsun menüsünden. İşte peynirli olsun, şehli sucuklu olsun. Pizza çıkıyor. Sırf pizza değil tabii şey falan da spagetti falan ya da o hani linguini falan var ya ben bilmiyorum hangisinin ne olduğunu. Onları da yapacakmış. Hamur işleri yapacakmış. Ben alırım. Pizzaları da güzel oluyorsa.
Evet. Abi SteamOS geliyor. Hatta bugün gelmesi gerekiyor da bize yetişmedi galiba. Ama
Geliyor da
şöyle
bunu
geliyor ama söyleyelim. Hani Linux'ten anlayanlara geliyor yani.
Yani o adamların açık açık bunu anca baba Linuxçular kurabilir demesi bana şey anlatıyor. Hiç bulaşma.
Evet.
Hani.
Uzak dur.
Hani çünkü sonuçta Ubuntu bile şey demiyor hani baba Linuxçular kurdu. Herkes kurabilir ki
Tabii.
kuruyorsun. Bu öyle değilse demek ki bu çok felaket bir şey
Evet.
gelecek.
Ama süreç başladı en azından.
Şey 300 tane de makine sevk ediyor Amerika'da
Evet.
şu anda meraklılara prototip makine.
Beta testi gibi bir şey olacak.
Evet, o kontrolcüsüyle birlikte.
Evet.
Şeye denerim. Ben öyle deneyimli Linuxçu falan değilim de mesela Nuka kurmayı denerim.
Ya da hani belki bizim izleyicilerden vardır. Destek olmak isteyen varsa ya da kendisi kurabilirse bize yollar belki kurulmuşunu.
Burada kurulmuşu var.
Oculus Yarışmaya devam ediyor. 75 milyon dolarcık daha bulmuşlar abi.
İyi para bulmuşlar.
İyi para bulmuşlar.
3 boyu şey 3 boyutlu virtual reality sanal evet. gerçeklik gözlüğünü geliştirme sürecinde iyi bir finans destek almışlar. Karmak'ı da aldılar.
Evet.
Bakalım artık bundan sonra yağ var, un var, şeker var noktasına geldiler. Gözlüğün çıkması lazım.
Evet. Oyun dünyasına geçeyim. Doğum 20 yaşındaymış.
Evet.
Yani tabi.
Doğum 20 yaşında ya.
Ya.
Dün gibi.
Değil mi?
Ya ben hakikaten doğumu gördüğümde bayağı şaşırmıştım. Hani bayağı etkileyici gelmişti.
Bir de şey abi bundan önce hani biz şimdi herkes FPS oynuyor da
evet.
eskiden Doom gibi derlerdi.
Doom türü denirdi. Evet. Doom gibi denirdi. Wolfenstein türü denmezdi. Çünkü denmezdi. Doom bambaşka bir evet. şey getirdi. Heyecan getirmişti. Müzikleri falan bugün hala olay. Oyun tabii bugün artık oynamazsın da ben şeyi düşündüm. Bu Doom 20 yaşında haberlerini falan okurken, hatırlarken mesela o zamanlar ok tuşlarıyla oynardık.
Evet,
ok yani öyle WASD diye bir şey yoktu.
Ok tuşuydu.
Ok tuşlarıyla oynardık. WASD artı mouse olayına ben Quake 2'de geçtim.
Quake abi.
Bir değil. 2'de, yani 1'de geçebilirdim ama ben 2'de geçtim. Hatta hatırlıyorum ben öyle oynayamıyordum hani WASD ile oynayamıyordum. Hırs yaptım. Öyle bir tatil günümüne dedim hani ben bunu yapacağım. Oturup kasıp sonunda oynayabilir hale getirmiştim kendimi. Çünkü şey olmuştu. Hani arada böyle dükkanda şeyde LAN üzerinden oynuyorsun deathmatch. Yön tuşlarıyla oynayanın rekabet şansı kalmamıştı. Herkes tabii. mouse'a geçince, WASD'ye geçince rekabet şansı kalmamıştı. Ben de işte kendimi kasıp öğrenmiştim. Doom tabii bambaşka bir olaydı. Ya yani senin dediğin gibi hep Doom tipi denildi. Ya da başka oyunlardan bahsederken bile Doom'un görselleri kullanıldı yıllarca. Doom 4 de şu 20 yaşına yetişseydi.
Yani değil mi?
Doom 3'ün yarattığı heyecanı ben hatırlıyorum. Tabii. Onun kodu çalınmıştı, malınmıştı hatırlıyor musun? Alfa
tabii.
şeyi falan. Bizim Dark Hardware'den bir arkadaş oturup program yazmıştı şey için. O Doom 3'ün o çalıntı halini çeşitli parametrelerle çalıştırmak için hani launcher yazmıştı falan filan. Ne günlerdi ve makineler kaldırmıyordu.
Ya.
Ati'den çalınmıştı değil mi o da? Ati'den,
galiba.
Ati'den, o zamanlar AMD değil, Ati'den çalınmıştı falan filan. Doom üzerine bilmiyorum tozlu raflar yapılır mı? Yapılır ya.
Mahmut Saral'la yaptık.
Biz Mahmut Saral'la direkt şey getirdik komple. getirdik. filmi de var. Ben filmini sevmiştim ya.
Yani
öyle tırt bir filmdi ama yine de eğlenmiştim ben.
Orada da şey FPS modu vardı. Benim aklımda o kaldı yani
evet,
sadece.
Zaten herkes ona kilitlenmişti. Evet. İşte o görüntü kalitesine ne zaman erişeceğiz oyunlarda?
Yani çok uzak gibi değil sanki.
Bir sonraki nesil konsollarla.
Electronic Arts bir dava ile karşı karşıya. Bak bu da enteresan bir şey abi. Şimdi Battlefield 4 başarısız oldu ya şey anlamında.
Evet.
Skandala dönüştü. Evet. En son hatta ne noktasına gelindi? Oyun düzelmeden DLC, MLC olmayacak dendi.
Evet.
Ama bu işlerin bir de ekonomik tarafı var.
Evet.
Şimdi diyorlar ki hissedarlar, yani değer kaybetti şirket
evet.
bu oyun yüzünden. Hissedarlar zarara uğradı.
Evet.
Dava açılsın, evet. bu zarar karşılansın evet. diye. Böyle onun da çakalları
tabii.
var. Hani...
Tabii tabii. Şimdi bu soruşturma açıldı falan diye başlığa bakıyorsun. Zannettim ki ben ilk önce hani biz de incelememizde bile söyledik yani bu bariz ayıplı mı aldı?
Evet.
Son yamalara kadar oynanmayacak durumdaydı. Ayıplı mı aldı? Ama bu soruşturma şey soruşturması değil işte mi insanlara çalışmayan oyunu sattınız
yok,
değil.
Yok yok.
Hissedarları zarar ettirdiniz.
Evet. Hatta bu bir hukuk firması bu davet ediyor mutlaka.
Tabii,
gelin
tabii.
de açalım bu davayı diye.
Tabii tabii. Bu zaten böyle işte şeyler var. Bu çakal böyle hukuk firmaları var. Amerika'da özellikle. Amerika'nın hukuk sistemi daha çok izin veriyor çünkü bu şeye.
Evet.
Hatırlarsan yıllar önce Türk Hava Yolları'nın uçağı Hollanda'da zannedersem düştü değil mi? Belçika'da mı? Hollanda'da düştü.
Hollanda diye hatırlıyorum.
Hollanda'da düştüğünde böyle bir saat içinde falan bu firmalar ortaya çıktı. Gelin işte yakınınız işte uçakta öldüyse gelin işte dava açalım falan filan. Türkçe web siteleriyle ortaya çıktılar. Bu adamların işi bu. Bu adamlara şey falan yapıyorsun. Mesela Coca-Cola şişesini kafana diktin, boğazına kaçtı. İşte neredeyse ölüyordun. Ya da hastaneye götürdüler. Masraf ettin, hani boğazını açtılar. Gidiyorsun bu adamlarla pazarlık yapıyorsun. Bak işte mahkemeye verelim, şu kadar mı kazanırız, sen ne kadar alırsın, ben ne kadar alırım, mahkemeye veriyorlar. Ondan sonra şey oluyor ya, işte böyle bazı ürünlerin üzerinde salakça uyarılar oluyor. Mesela bu senin, benim şimdi burada uydurduğum davayı sen kazanıyorsun. Coca-Cola ondan sonra şey yazıyor, kafanıza dikmeyin yazıyor, evet, üzerinde falan.
Evet.
Böyle şeyler, firmalar var. Burada da işte şeyleri akıllarına yatmış. Battlefield 4 dizinden Electronic Arts bizi zarar ettirdi diye mahkeme açacaklar.
Evet. Açılsın abi.
Açılsın, açılsın. Bir daha sefere hani biz oyuncular dolaylı yoldan memnun oluruz. Belki Electronic Arts'ın canı yanarsa bir daha bitmemiş oyunu piyasaya vermezler.
Evet. Abi indirim haberi var mı diye bakıyorum. Spec Ops The Line $7. $7.5 pardon.
Nerede?
Greenman Gaming.
Ama Steam şeyidir herhalde.
Tabii tabii.
Steam key'idir.
Evet.
Valla Spec Ops The Line muhteşem bir oyun. İlk bölümüne, ikinci bölümüne bakıp kesinlikle karar vermesinler. Sonuna kadar oynamak şart. Sonuna kadar oynasınlar. Hakikaten muhteşem bir oyunmuş.
Hmm.
Kabul edeceklerdir söylediğimi. Ama dediğim gibi ilk iki bölümüne, üç bölümüne bak. Hatta sonuna kadar gitmediğin sürece şeyi anlamazsın. Ya bu bir şey, ya ne var, ne özelliği var bunun? Bunun gibi bin tane oyun var diyorsun. Sonunda vay be dedirtiyor.
Evet. Amazon'da da Skyrim $5.
Ya Amazon işte satmıyor. Şeylikler, cambazlıklar yaparsan alabiliyorsun. Evet.
Bakayım başka. Ha bak bu çok güzel abi. GameStop. Bu bizde satıyor mu bilmiyorum ama. Command & Conquer Ultimate Edition, yani şey Collection pardon, her şeyini veriyorlar. $6 her şey ama.
Onu Origin'de de satıyor
ama
olabilir.
Origin'de şey yok, her zaman olmuyor bu.
İndirim. İşte indirimler sürüyor.
Company of Heroes 2'yi almayanlar Gamefly'da $14.
Company of Heroes 2 kimsenin ilgisini çekmedi.
Evet. Başka da şöyle bakıyorum. Şey gözükmüyor abi. Tabii şeyi de kollamak lazım. Bu hafta galiba, bu hafta sonu TTNet'te bir ciddi indirim olacakmış Play Store'da.
%75 falan dediler.
Diye bir şey de söyledi bizimkiler
ama. Neler olacağı falan belli değil.
Bir baksınlar ona.
Baksınlar, baksınlar. Böyle.
Oyun haberlerim de Levent abi bu kadar.
Evet.
Şimdi bir şeyler diyor musun?
Yok, şu an için aklıma gelen özel bir şey yok. Battlefield 4'ü yayınladık. Başka ben yokken siz yayınlara devam ettiniz işte çeşit çeşit.
Evet.
Makarna falan.
Makarnex.
Şimdi makarna konusunda böyle eleştirenler oluyor işte. Ne? Makarna incelemesi siteye girmedi arkadaşlar. O bir hani espri bir şeydi. Evet. O Facebook'ta ve hani normal mecramız olduğu için YouTube'da yayınlandı. O dikkat ederseniz tabii siteden değil YouTube'dan takip edenler için o da YouTube'da gözüküyor. O siteye inceleme diye konuldu falan. Yok, inceleme falan diye konulmadı. O şaka tarzında bir şeydi.
Evet.
Ya inceleme ciddi de. Hani ya işte öyle canların bir esprisiydi. Öyle hani inceleme diye makarna koyup geçiştiriyorlar falan diye bir durum yok.
Yok yok. Zaten o gün hani sitede normal şey de çıktı.
Yani sitedeki normal yayın devam etti. O bir ekstra olarak bonus.
Bonus tam anlamıyla öyle, bonus.
Öyle yayınlandı.
Yine de faydalı bilgiler verdi Can. Sırf makarnayı site bırakmadın.
Yani.
Bakıyorum hani şeye. Abi öyle şaka maka diyorsun da abi 5000'in üzerinde izlenmiş. Yani bunun altında kalan bir sürü donanım incelemesi sayabilirim sana.
Daha da izlenecek.
Tabii.
Daha da izlenecek çünkü arandıkça çıkacak falan.
Yani şöyle söyleyeyim.
Sen yedin mi?
Yok. Sen yedin mi?
Ben yedim. Yani bir paket beni doyurmuyor tabii. Çok hani utanarak belki söylemem lazım. Bir paket beni doyurmuyor. Bir de bu noodle biliyorsun normal makarnaya göre daha hafif, böyle daha hava bir şey. O yüzden iki paket yapmam gerekiyor. O zaman da ekonomik faktörler devreye giriyor. Diyorsun ki iki paket bunu yapacağımı açayım, normal bir makarna yapayım, yiyeyim diyorsun. Sonra her şey felakete gidiyor işte. Gecenin bir yarısı makarna yapmalar falan filan. Ya yani güzel bir şey. Bir arkadaş bir yorum yapmış. O çok doğru. Ben de onu yaşadım. Şimdi bekar işi falan, genç işi falan da Murat, tencere kirleniyor. Hatta ondan bir de tabağı alıyorsun, tabak kirleniyor. Onun şey olması lazımdı. Kabıyla olması lazımdı. Değil mi? Bana o yarar. Şimdi tencere kirleneceği için bana pek bir şey ifade etmiyor. Yani yapmak istemiyorum. Üzerine dediğim gibi bir de tencerenin içinden yiyemezsin. Yani. Artık biraz medeniyet görüp tabağa aktarıyorsun. Bir de tabak kirleniyor. Şimdi tamam, tabakları makine yıkıyor da yine de...
Öğrenci evinde ne arar
makine? Ben şeyi sevmem. Bulaşığı, ya o da var. O ayrı mesele. Elde yıkıyorsan tam eziyet. Makinede yıkıyorsan da bir öğüne iki tabak, iki bulaşık.
Çok.
Öğrenci adam sevmez. Tost yaparsın, bir tek tabak kirlenir. Yani. Hatta kağıt üzerinde ye falan. Yani. Neyse.
Makarnayı elinle yersin.
Neyse.
Sonu yok.
Yok, elinle de yeme artık makarna ikisi de.
Birisi yazmış. Doğru olabilir mi ya? Çıtır çıtır yiyorum ben onu diyen birisi vardı yorumlarda. Pişirmeden.
Çiğ makarna yiyorsa yer herhalde.
Ne bileyim.
Bence çiğ makarna ya. Yiyebiliyorsa yer.
O zaman hiç bulaşık çıkmıyor da o yüzden.
Yani o arkadaşı tebrik etmek lazım da ben korkarım yani.
İyi Levent abi. Yayınlarımıza devam ediyoruz.
Evet.
Haftaya da görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.